Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Kendinize iyi bakın arkadaşlar.
Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? En son görüşmeyeli 11. ve 12. kez de suç duyurusu yapıldı bize. Maalesef sistem bozuk. Sistem böyle yürüdüğü sürece bu tür olaylar yaşanmaya devam edecek. Uyuşturucuyla ilgili belgesel yapan birisine uyuşturucuya özendiriyor diye dava açılmaya devam edecek. Bir haberde Kılıçdaroğlu'nun avukatının sözlerini okuduğum halde ve Kılıçdaroğlu'nun avukatının sözlerini okuyorum dememe rağmen sanki bunları benim yorumlarımmış gibi Cumhurbaşkanı'na laf etti diye insanların suç duyurusunda bulunması ve önemli olan şu: o dosyalar hiç bakılmadan ya da düşünülmeden ya da mantıklı mı değil mi tartılmadan bir de renkli mürekkeplerle bir sürü kağıtlarla yapılan bir olay bu. Ve bu kadar insanın vakti alınıyor. Bu davayı yapan arkadaşlar da buradan bir şey çıkmayacağının farkında. Ama belki şunu düşünüyorlar: tramvayla emniyete gittim geldim, orada bir sürü kişinin içine girdim, burada bir sürü kişinin içine girdim, belki korona kaparım bir yerden. Bunu mu düşünüyorsunuz acaba? Her neyse, sonuç olarak bunların hepsi bizim karşı davamıza ekleniyor. Hep arkadaşlar soruyor karşı dava açmayacak mısın diye suç uydurmadan. Açılacak tabii ki. Bu arkadaşın kaç suç uydurduğunu bilmiyoruz. Açtıkça ekliyoruz. Özellikle beraat de aldıktan sonra bir tanesinden takipsizlik geldi. Diğerlerinden de beraat almayı beklersek o zaman çok daha güçlü bir şekilde suç uydurmaktan dava açabiliriz. Onu bekliyoruz şimdilik. Bir de düşünün, benim suç uydurmaktan açacağım geri dava ve bunun da ne kadar çok vakit, kağıt, enerji, mesai israfına yol açacağını. Yani hukuk yavaş işliyor diye insanlar kızıyor da bunlar olmasa çok daha hızlı işler. Çok basit bir şey bu aslında. Suç duyurusunda bulunuyor arkadaş. Sen bakıyorsun bu olay eğer saçmaysa, ya YouTube bile yapıyor bunu. YouTube'un bile böyle bir sistemi var. Sosyal medya hesaplarının bile böyle bir sistemi var yani. Önceden bakıyorlar, mantıklıysa açıyorlar. Mantıklı değilse direkt geri çeviriyorlar zaten. Bunun düşünülmesi lazım. Bir, artık bilir kişi mi olacak, ne olacak? Bunun düşünülmesi lazım abi. Bu sistem maalesef bunu kötüye kullanan insanlara çok büyük avantaj sağlıyor. Ellerine koz veriyor. Böyle insanların eline güç vermiş oluyorsunuz. Ve böyle çok fazla insan var. Gidip gelirken hep dinlediğim hikayelerden duyuyoruz. Çok fazla bu tip insan var yani. Bunlara güç veriyorsunuz. Amacı dava açmak olan. Yani seni sevmiyor adam. Bu bir sorun değil mi? Oturup bunları düşünmeniz lazım. Bu sistemi düzeltmek istemiyor musunuz? Adam bir grubu sevmiyor. Mesela verdikleri bir örnek: Hayvan Hakları Derneği. İçinde para göz adamların olduğunu biz biliyoruz. O tür bir adam gerçek hayvanseverlerle takışıyor. Onların içine giriyor. Onlarla takışıyor. Onlara kızdığı için alakası sebeplerden dava açıyor. Özellikle bu Cumhurbaşkanı'na hakaret. Çünkü her şeyi kabul ediyorlar. Yani önüne gelen her şeyi kabul ediyorlar. Bu sözleri ben söylemiş olsam ne olacak? İşte avukatı, Kılıçdaroğlu'nun avukatının söylediği sözleri ben söylemiş olsam ne olacak? Küfür yok, hakaret yok, hiçbir şey yok ki. Sadece eleştiri var. Sert bir eleştiri, evet, ama eleştiri var. Bu kişi peygamber mi diyeceğim? Cumhurbaşkanı peygamber değil dedi diye acaba hakaret davası açılır mı? Bunlar baştan engellenecek. Bunlar baştan bir bilir kişiyle tartılacak, bakılacak. Başka türlü olmaz bu iş. Bu yükün altından kalkamazsınız. Çünkü bunu gören, bunu öğrenen insanlar ilk etapta bu bir kişiyken ama böyle bir şeyin işe yaradığını fark edince yüzlerce binlerce insan olacak. Şu andaki yoğunluğu bine katla, altından kalkabilecek misin bunu? İş gücün, zamanın, ekonomik durumun var mı? Daha detaylı belki konuşuruz arkadaşlar mini podcastlerde, konu bölümünde. Bunun haricinde başka gelişmeler de oldu. İlginç bir haftaydı. Patreon'la da artık çalışmayacağım. Şimdiki Patreon üyelerimiz merak etmesin, mağduriyet yaşamayacaklar. Onunla ilgili de uzun detayı konuşacağız, sebebiyle ilgili. Subscribestar diye Patreon alternatifi bir sitede üyelik açtım. Oraya yavaş yavaş yüklüyorum ama şu an kontrol aşamasında, kontrol ediyorlar beni yani. Kontrol aşaması bittikten sonra tekrardan konuşuruz. Umarım ay bitmeden önce diğer tarafa geçişi sağlarız. Çünkü biliyorsunuz ay başlarında tekrardan para çekiyor. Açıldığı zaman Patreon'daki arkadaşlar mümkün olduğu kadar oraya geçebilir. Dediğim gibi sebebini anlatacağım. Eğer kasmak istemiyorum, burada düzenim iyi, uğraşmak istemiyorum diyorsanız tabii ki devam edebilirsiniz. Tam olarak kapatmayacağım Patreon'u. Ancak şöyle bir sıkıntı var: onlar beni kapatabilir. O yüzden benim tavsiyem, diğer yer açılırsa, yani %90 Subscribestar açılır, kontrol biter. Olmazsa da benzer bir yer bulmaya çalışacağım ama alternatiflerin içinde en sağlamı Subscribestar gözüküyor. Filmimizin giriş jeneriğini de bütün bunların arasında ilerletmeye devam ediyorum. Jenerikte kullanmak için çok güzel bir font bulmuştum. Ancak birçok fontta olduğu gibi Türkçe karakterleri yoktu. Seyircilerim sağ olsun fikir verdiler. font editörü bir yazılım varmış, onu kullandım. Kendim direkt elle yumuşak G'nin böyle işte üstteki çizgisi, Ş'nin çizgisi bilmem ne, bunları yaptım tek tek. Bunları neden anlatıyorum arkadaşlar? Filmin ne kadar ince detayıyla bile uğraştığımızı bilin diye. Dışarıdan seyreden kişi bunu düşünmez çünkü. Ama gerçekten güzel bir giriş oluyor. Bence seyreden insanları gaza getirecek. Hadi artık karantina bitsin de filmin çekimleri devam etsin diyecekleri bir film olacak. Tabii GoPro denemelerimiz de devam ediyor. Ayrıyeten sıradaki 3D model boyaması, zımparalaması, bunlar da devam ediyor. Bir sonraki hoşunuza gidecek baya. Bu normalde Patreon üyeleri için olacaktı. Artık Subscribestar'ın onay almasını bekliyorum. Aldığı zaman Subscribestar üyelerimiz için olacak. Gördüğünüz gibi 4 koldan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi isterseniz haftanın konularına geçebiliriz. Bu arada uyuşturucuya özendirme olayının detaylarını bilmediğim için henüz bununla ilgili podcast yapmayacağım. Öğrendiğimde belki haftaya konuşuruz. Evet, birkaç gün önce Patreon üyeliğimi artık devam ettirmemeye karar verdim demiştim. Tekrar söyleyeyim, var olan üyeler mağdur olmayacak. Yeni üye almayacağım ve yavaş yavaş yeni siteye taşıyacağım. Yani uğraşmak istemiyorum diyen Patreon üyelerimiz mağdur olmayacak. Tek sorun ben kovulabilirim. O da elimde olmayan bir şey. Çünkü bu adamlara çok diklenmeye başladım. Bunun sebebi ne? Bir günüye kalktığımda bakalım bugüne ne boktan haberle başlayacağız. Nedense birkaç gündür böyle gidiyor deyip telefona baktığımda şöyle bir mesaj gördüm. Biz Patreon olarak ırkçılığa karşıyız. Irkçılığa karşı olduğumuz için Black Lives Matter isimli örgüte 50 bin dolar bağış yapacağız. Sadece bununla mı sınırlı? Hayır, değil. Irkçılığa karşı olduğumuzu belirtmek için derisi siyah olan üyelerimize ek destek sağlayacağız. Şimdi benim yerimde olduğunuzu düşünün. Senelerdir aynı platformdasınız. Senelerdir size yolladıkları değişmiyor. Neden değişmiyor? Çünkü üyeler arttıkça nasıl oluyorsa artan üye kadar geçersiz kart da artıyor. Mutlaka birilerinin geçersiz kartı artıyor. Şu an belki yüzü geçmiştir. Tesadüf diyebilirsiniz, belki tesadüftür ama nasıl oluyorsa senelerdir sürekli üye sayım arttığı halde bana yolladıkları gelir fark etmedi. Böyle bir durumun içindesiniz. Acaba kasıt mı var? Söylediklerim anlıyor mu yoksa bu herifler? Bunu zaten düşünüyorsunuz. Zaten kullanıyorsunuz. Ondan sonra çıkıp diyorlar ki yine 30 bin dolarla 50 bin dolar arası ayırdık. Bunu derisi siyah olan kullanıcılarımıza ayıracağız. Neden? Çünkü onlar eziliyor. Ne? Patreon üyesi. Bu kişiler Afrika'dan getirilen köle değil. Bu kişiler getoda yaşayan 10 kardeş, işte suça itilen insanlar değil. Bunlar Patreon üreticisi. Bunlar makyaj kanalı, bunlar gaming kanalı. Gaming kanalı. Ama derisi siyah olduğu için bizden daha eziliyorlarmış. Benim ne suçum var? Bir, ikincisi Black Lives Matter'ın ne olduğunu zaten biliyoruz. Evet, birbirlerine girmesi umurumuzda değil. Yiyin birbirinizi diyoruz. Ancak bu tür örgütler bizim buradaki YPG ya da PKK gibi örgütlerin paralelidir. Hep şunu düşünüyorum, kesin bir cevabım yok. Bunlar acaba bir ahtapotun farklı kolları mı? Antifa da bunlara dahil, Fethullah bunlara dahil. Taktikleri neredeyse aynı birbirleriyle. Hep mazlumdurlar. Mazlumdurlar ama en çok zulümü bunlar yapar. İnsanlık onuru adına sokaklarda otobüs yakarlar bizim burada. Ne oluyor deyince insanlar ölüyor. Biz sadece farkındalık yaratmaya çalışıyoruz şeklinde saçma sapan bahaneler uydururlar. Aynısını şimdi büyük ihtimal Trump'ı indirmek için yapıyorlar. Kendi adamları geçsin diye. Tamam, dediğim gibi yesinler birbirlerini ama bu adamlara destek veren bir platformda ben kalamam. Çünkü Black Lives Matter'ın, Antifa'nın bizim buradaki versiyonlarının neler yaptığını biliyoruz. Bunlar birkaç şeyin kanıtı. Birincisi, insanoğlunun fazla özgürlüğü hak etmediğinin kanıtı. Maalesef. Ancak bunlar gerçekten bir yerden kontrol ediliyor mu? Birbirlerine çok benzemelerine rağmen yöntem vesaire olarak. Düğmeye bir yerden mi basılıyor? Yoksa farklı farklı yerlerdeki aynı mantaliteye sahip grupların bazen farkında bile olmadan paralel hareket etmesi mi? İkincisi de olabilir. Gökteki bir kuş sürüsü gibi ya da denizdeki bir balık sürüsü gibi sanki bir güç tarafından yönlendiriliyor gözüküp aslında hepsi kendi menfaati doğrultusunda hareket ettiği için ortak bir hareket yapıyor görünümüne sahip olma ihtimalleri de var. Bir sürü örnek verebiliriz. Benim dini eleştiren videolarım var mesela. Benim gibi başka kanallar da var. Denizin ötesindeki sesler diyelim. Din ve mitoloji diyelim. Diamond Tema diyelim. Kimse tepeden çıkıp da düğmeye basmadı siz bunları yapın diye. Aynı şeyleri düşündük, aynı şeyleri yaptık. Aynı şeyleri yaptığımız için de zihniyetimiz birbirine yakın olduğu için de bir araya geldik gibi. Bu da değişik bir olay. Bunun sebebi ne arkadaşlar? Bunun sebebi bu tür grupları oluşturabilecek ham madde neredeyse her toplumda var. Bu insanları yermek için söylemiyorum ya da hakaret olarak da söylemiyorum. Her toplumda bir amacı olmayan, medeni olarak kabul edilen düşüncelerini, fikirlerini içgüdülerin üzerinde tut, mantalitesine sahip olamayan çok fazla insan var. Yani hayvani yönüne yakın olan çok fazla insan var. Herkes aynı olacak diye bir kural yok ki. Bizler de aslında başka bir açıdan bakarsanız anormal kabul edilebiliriz. Neden? İçgüdülerimiz de değil. Dün mesela Natural Born Killers'ı seyrettim. Onunla ilgili de konuşacağız. Orada aynısın diyor. İçinde olan bir şey bu diyor. Öldürmek. Doğanda olan bir şey diyor. Her hayvan öldürür. İnsan da öldürür. Her hayvanın içinde olan bir şey. Sonra tabii şeyler dinliyor bunu. Mahkumlar dinliyor. Onlar da onay veriyor. Evet, böyle insanlar var. Bu çok büyük bir sıkıntı. Böyle insanların var olduğu gerçeği. Çünkü bunları işte zorlamaya çalışıyorsun. Oku, okula git. İttiriyorsun. Yani imkansızlıktan okuyamayan da var ama birçoğu öyle. Okumak istemiyor. İttiriyorsun, okuyamıyor. Topluma dahil olmak istemiyor. Çalışıp toplumun içine yükselmek istemiyor. Birçoğunun yeteneği de yok zaten. İstese de yapamaz. Birçok kişi hayvani dürtülerinden çok fazla kurtulamamış. Yiyeyim, kadın varsa yürüyeyim ona. Para buldum mu alayım mümkün olduğu kadar. Bu şekilde doğup büyüyüp ölüyorlar. Genelde din gibi şeylerin bu tür insanların boşluklarını doldurmasını anlayabiliyorum. Hani evet kızıyoruz. Allah kahretsin işte bu insanlar medeni olamamış. Allah kahretsin bu insanlar. Ama bu bir gerçek. Bunu kabul etmemiz lazım. Kolay olan böyle insan olmak. Zor olan medeni dediğimiz yani akılını, mantığını, içgüdülerinin üstünde tutan insan olmak. Zor olan bu. Zoru başaran bizleriz. Bizim azınlık olmamız normal. Bu gerçek kabul edilmiyor. Yani farklı çeşit, farklı tür insanların olduğu gerçeği kabul edilmiyor. Kabul edilmediği için de herkese özgürlük verelim, herkese eşit haklar verelim, herkese dağıtalım, saçalım denilen topluluklarda bu sınırsız özgürlük verildiği takdirde bu insanlar ellerinde bir şey olmadığı için bu toplumdan intikam almak istiyor. Ve işte işin tehlikeli kısmı da bunun farkında olup bunu yönlendiren, bunlara para yardımı yapan, bunlara medya desteği sunan şirketler, firmalar, medya organları. Neden? Amaçları şu, işte rakip siyasi güç gitsin. Tek istedikleri o. Rakip siyasi güç gitsin diye de bu insanların yaptığı işleri yani yağmacılığı, yıkımı, vandallığı bunları sizin yaptığınız iş doğrudur. İşte insan hayatı için yapıyorsunuz, ırkçılık var. Siz bunu yani bu saldırganlığı iyi bir amaç uğruna yapıyorsunuz, yakın yıkın. Ne olacak ki adamlar ölse de bunu söyleyen kişilerin umurunda değil sonuçta. Yakın yıkın hem ekonomik olarak devlet zarar görsün hem size müdahale edip sizi öldürdükleri zaman bakın işte ırkçılık var diyelim. Birkaç ay önce yayınlanmış bir video var. Beyaz bir adam, polisler gene etrafını sarmış ama adam evsiz gibi duruyor. Olayın öncesini bilmiyorum ama takılıyor yani hiç umurunda değil. Bunlar silahlarla polisler, silahlar adama doğrultulmuş bir şekilde. Herhalde tehlikeli bir adamdı ama çok değişik, yaşlı bir adam çünkü bayağı yaşlı bir adam. Ellerini kaldır işte yere yat falan diyorlar. Adam hiç umurunda değil, vurun beni diyor, hiç umurumda değil diyor. Sonra oturuyor orada, sadece eli pantolonuna gidiyor. Pantolonunda silah var ama sadece gidiyor yani. Daha çekmiyor bile ve takır takır vuruyorlar adamı. Ondan sonra ne oluyor? Yorumlarda dalga geçiyorlar. Herkes ölmeyi hak etti diyor. Tartışılır. Bence oradaki polisin iş bilmemesinden kaynaklanıyor ama benzer bir olay yeni yapıldı. Zenci birisine yapıldı. O kişiyi polise şikayet eden, evet çok saçma bir sebepten dolayı oldu. İkisi de saçma. Ancak o kişiyi şikayet eden Wendy's, yani burada bir adam var. Sarhoş bir adam. Bir şey yapar mısınız diye polisi aramışlar. Polisi aradıkları için Wendy's'i yaktılar. Wendy's'i yaktılar. Göstericiler. Herkes de alkışladı. Aradaki fark ne? Evet iki tarafı da tutmuyoruz ama neyin ne olduğunu bilmemiz lazım. Orada bir ırkçılık yaratıldı. Saçma sapan istatistikler üzerinden. İşte deniyor ki zenciler daha çok vuruluyor polis tarafından. Neden acaba? Daha önce konuşmuştuk. O zaman erkeklere karşı da bir türcülük var. Aç istatistikleri, erkekler daha çok hapse atılıyor, erkekler daha çok vuruluyor polis tarafından. Demek ki erkeklere karşı bir türcülük var. Bu tür bir olay benim ülkemde de yaşandığı için yani bazı bahaneler, bazı mağduriyetler yaratılarak benim sokaklarım yakılmaya, benim şehrimdeki dükkanlar yağmalanmaya çalışıldı. Kobani'yi bahane etmişlerdi. Ve o zaman da ne oldu hatırlıyorsunuz değil mi? Geldiler burada her tarafı dağıttılar. Bir şey dediğin zaman da ne diyorlardı? Biz insanlık onuru için yapıyoruz. Doğuda işte IŞİD YPG'leri vuruyor. O yüzden biz de vurmasınlar diye farkındalık yaratmak için karikatüristler falan bile katıldı buna. Maalesef işte şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bunları neden bilmek lazım? Evet şu anda çok büyük bir tehlike değil. Ama neden büyük bir tehlike değil? Sağın baskısı var çünkü. Biz sağın baskısını saçma sapan şekilde hissediyoruz. İşte sürekli karakola git gel, sürekli dava açılsın. Birçok tanıdığın hapse girmiştir. Birçok tanıdığın nezarete atıldı. Bu baskıyı hissediyoruz. Şu podcast'i yaparken bile hevessizliğim belki fark etmişsinizdir yani. Fiziksel olarak yoruldum. Mental olarak yoruldum. Her şey olarak yoruldum yani. Sonra bakıyorsun Apple, YouTube, bilmem ne. Milyonlarca dolar yatırıyorlar Black Lives Matter'a. Göt arkadaşlar. Bana da 1 milyon dolar atıversenize. Bana da 1 milyon dolar atıverin de şu podcast'i bırakayım artık, yeter ya. Bir uyuyayım. Şurada bir yatayım. Şurada yatak var. Bir yatayım, dinleneyim, uyuyayım yani. Ondan sonra da kalkayım adam gibi filmlerime devam edeyim. Herkes diyor ki işte kaç yaşına geldin hala filmin çıkmadı. Ne yapayım? Para da kazanmak lazım. Yemek de yemek lazım. Ne yapayım yani? Evet, Apple, YouTube. Beni dinlediğinizi biliyorum. Ben de ne diyeyim? Idle Lives Matter. Idle Lives Matter diyorum ben de. Yani sağı solu tekmelemeyince, sağı solu yağmalamayınca ne olacak ki? Ben de güzel bir bahane uydururum kendime. O iş basit yani. Al işte, erkekler sistematik olarak türcülüğe maruz kalıyor. Neden? Çünkü polis tarafından en çok vurulan tür erkekler. Cinsiyetçiliğe maruz kalıyoruz. Erkek Lives Matter. Bana da verin. Bak, ben öyle yüzlerce milyon dolar falan istemem YouTube'un verdiği gibi. Bana 1 milyon dolar ver yeter. Podcast modcast hepsini kaldırırım. Adam gibi şu filmlere bakarım. Böyle bir durumun içindesin. Böyle bir sıkıntının içindesin. Kahvenin dibinin telvesini kazır gibi vakit bulmaya çalışıyorsun. Sonra diyorlar ki YouTube'da gene öyle. 100 milyon dolar ayırdık. Neden? Bu 100 milyon dolarla zenci kullanıcılarımıza destek olacağız. Onları ön plana çıkaracağız. Onları ön plana çıkaracağız ne demek oğlum? Future'da koyacaksın işte. Ona ne para lazım ki? İkincisi, bu bir yalan. Onu da burada unutmayalım. Bu bir yalan. Yani biz zencilere destek vereceğiz. Bu bir yalan. Neden yalan? Bizim takip ettiğimiz zenci arkadaşlar. Some Black Guy gibi. Onun arkadaşları gibi. Bu kişilere maddi destek olacaklar mı? Olmayacaklarını göreceksiniz. Olmayacaklar. Neden? Bizim kafamızda oldukları için. Neden? Kukla yapılamadığı için bu kişiler. Kukla yapılabilen kişiler kullanılacak. Şu tesadüf değil. YouTube'da bok gibi içeriği olan, bok gibi içeriği olan ama zorla, YouTube zoruyla ittire kaktıra ünlü yapılmış kişilerin alayının Black Lives Matter'cı olması tesadüf değil. Alayının SJW olması tesadüf değil. Alayının YouTube ne isterse o siyasi görüşe sahip olması tesadüf değil. 2006-2007 gibi 7 milyar dolara satıldı YouTube. Şu an kaç milyar dolar olduğunu düşünün. Milyarlarca dolarlık bir medya devinin biz işte ezilen tarafı tutuyoruz vesaire. Bunlar faşist. Benim gibi insanlara da faşist demesi. Böyle bir devin istediği kişileri göz önüne getirip istediği kişileri ezmesi, istediği kişileri demonetize yapması, istediği kişileri aramalarda çıkartmaması, istediği kişileri de kovması, bu güce sahip olması böyle bir yerde ne kadar demokrasi olabileceğini gösteriyor. Tek seslilik. Cebinde ne kadar paran varsa o kadar sesin çıkıyor. Böyle bir ortamda demokrasinin beşiği falan diyorlar. Böyle bir ortamda nasıl demokrasi olacak? YouTube alternatifi olsa gideceğiz. YouTube alternatifi bile yok. Herifler dev yani. Milyarlarca dolarları var heriflerin. Dev. Senelerce uğraştılar buna. Google satın aldı abi YouTube'u ve bu noktaya geldi. Nasıl bir hırs? Nasıl bir, yani amaçları ne? Hala anlamış değilim. Sahipleri düz ruh hastası mı? Yoksa bunları zamanında bazı herifler fonladı. O da olabilir bak. Bazı herifler fonladı. Bu tür mecraları satın almalarını sağladı. Şimdi de kullanıyor mu? Bundan önce Black Lives Matter çıktığında 2016'ydı sanırım. Black Lives Matter'ın gerçek yüzüyle ilgili bir sürü zenci konuştu. Artık o noktaya gelmişti ki Black Lives Matter diyen insanlar dalga geçiriyor. Sen hala orada mısın diye. Bizde Red Tag nasıl popülerliğini yitirdiyse sen hala orada mısın diye dalga geçiriliyordu. Sen hala onlara mı inanıyorsun? Onların söylediklerine mi inanıyorsun diye dalga geçiriliyordu. Zencilerin en çok kızdığı konu, siyahlar birbirini vururken, takır takır vururken niye hiçbirinizin sesi çıkmıyor da bekliyorsunuz bir beyaz vursun diye. En çok kızdıkları konu oydu. Çok fazla zenci, çok fazla siyah bu Black Lives Matter'a karşı konuşmuştu. Şu an hepsinin sesi kesildi. Hepsinin sesi kesildi abi. Şöyle bir şey var. Diğer tarafta da Trump var ya. Kimse Trump'ın yanında gözükmek de istemiyor. Helal olsun demokratlara da Trump'tan daha bunak, Trump'tan daha kafa gidik bir adam bulmayı başardılar. Alın size demokrasi. Sağdaki kafa gidik bunak zengin adamı mı tercih etmek istersin? Soldaki kafa gidik bunak zengin adamı mı tercih etmek istersin? Soldaki de kendi tarafına yakışan şekilde konuşuyor. Diyor ki hala Trump'ı destekliyorum, seviyorum diyorsan sen zenci değilsin. Bütün bu sorunlarımı işte Patreon'a yazdım. Sert bir mesaj yazdım. Dedim ki derim siyah değilse benim suçum ne? Her beyaz insan malikanede mi doğuyor? Sert bir cevap yazdım ama en başta da şeyi söyledim yani. Maddi durumumdan dolayı üyelik kapatma gibi bir şansım yok ama kendi seyircilerime başka mecralara gitmelerini söyleyeceğim dedim. Kapatamam çünkü. Zaten rage quit yapmamayı artık öğrendim. Akıllandım yani. Öfkeyle anlık büyük kararlar almamayı öğrendim. ancak azalta azalta bitireceğim. Cevap beklemiyordum açıkçası adamlardan. Ya da cevap gelse bile YouTube'un söyleyeceği şekilde ya da büyük bir şirketin söyleyeceği şekilde Patreon'un cevabından bahsediyorum. Ortalama politik bir cevap gelir diye düşünüyordum. Yani merhaba, biz Patreon'da herkese saygılıyız. Ancak şu anda siyah arkadaşlarımızın ezildiğini düşünüyoruz. Herkesi seviyoruz falan filan diye. Adamlar cevap olarak şunu söyledi. Merhaba, üyeliğini kapatmak istiyorsan sana yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.
Orospu çocuğu.
Bir siyahın bu adamlara böyle bir şey yazdığını düşünün. Neden benim değerimden dolayı bana ayrımcılık yapıyorsunuz dediğini düşünün ve Patreon'un da onlara beğenmiyorsan siktir git o zaman diye cevap verdiğini düşünün. Ne olurdu? Patreon'u yıkarlardı. Bu olayı öğrendikten sonra Patreon'un aşırı politik olduğunu zaten biliyordum. SJW olduğunu biliyordum. Ama Jordan Peterson Patreon'u bırakmış. Sam Harris, ki kendisi ateist olmasına rağmen sol gericilikle ilgili konuşan bir adamdır, Patreon'u bırakmış. 2-3 ünlü Patreon tarafından kovuldu. Bunlardan bir tanesi Patreon'da bile söylemediği, başka bir yerde yaptığı, ya Twitter'da ya YouTube'da galiba, paylaşım yüzünden Patreon'dan kovuldu. Patreon ne biliyor musunuz? Başkalarına faşist diyen ama kendisi faşistin Allah'ı olan topluluklar var ya. Kendi kendilerine biz faşizme karşıyız, biz faşizme karşıyız derler. Canlarının istediklerini faşist olarak gösterebilirler. Faşist olarak gösterdikleri kişileri de istedikleri gibi linç etme hakkına sahip görürler kendilerini. Bu ne biliyor musunuz? Bu şu. Biz tecavüze karşıyız desin bir grup, tamam mı? Biz tecavüzcü karşıtıyız. Biz tecavüzcü karşıtıyız diye geçsinler. Hatta böyle internet üzerinde YouTube falan da bunları bu şekilde tanıtsın. Tecavüzcülere karşı, tecavüze karşı arkadaşlar. Ama istedikleri kadınlara desinler ki "Aa, sen tecavüzcüsün. Bizim tanımımıza göre sen tecavüzcüsün. Şimdi seni cezalandırmak için biz sana tecavüz edeceğiz." Bu o işte. İstediklerine faşist diye adlandırıp linç etme hakkını kendilerinde bulma. Türkiye'deki sol gerici yayın organlarını, Türkiye'deki sol gerici ünlüleri, sanatçıları vesaire, bunları hiçbir şekilde desteklemememin, başları belaya girse bile desteklemememin sebebi bu işte. Çünkü bu adamlara güç geçtiği zaman sağ gericilere rahmet okutacaklar. Çünkü sağ gericilerde en azından bir sistem var. Ne olduğu belli. Şifreli falan konuşabiliyorsun en azından. Dolaylı falan dokundurarak konuşabiliyorsun. İster inanın ister inanmayın, bizim gibi insanlar, benim gibi bu şekilde podcast yapan birisi Amerika'da olsa başına çok daha fazla bela alır. Hele ki ünlü olsa bir de. Nasıl oluyor bu iş? Daha önce söylemiştik ya, ifade özgürlük var ama bu ifade özgürlüğüyle linç grupları kuruyorlar. Linç grupları kuruyorlar. Mesela Hugh Jackman çıkıyor, bir fotoğraf paylaşıyor. Bu fotoğrafta beyaz bir polisle siyah bir gösterici sarılıyor. Yorum olarak da diyor ki işte görmek istediğimiz görüntüler. Linç ediyorlar. Bu tür şeyler söyleyen birçok kişiyi işlerine attırdılar. Dizide oynuyor mesela, dizine attırdılar. İşinden attırdıkları kişiler var. Oyun sektöründe çalışıyor mesela. Oyun sektörü bilmem grafiker, hikaye yazarı falan. Hoşuna gitmiyor adamların söylediği bir laf. Bir laf hoşuna gitmiyor, işten attırıyorlar. Ben burada o kadar baskı görmüyorum. Burada da baskı görüyoruz. O kadar görmüyoruz. Evet, Ekşi'de falan linçliyorlar. Twitter'da falan linçliyorlar. Ha, onların ele güç geçerse başınıza neler gelecek merak ediyorsanız benim linçlendiğim yerlere bakın. Bunların ana akım olduğunu düşünün. Bunların beni işimden attıracak güce ya da bana iş buldurtmayacak güce sahip olduklarını düşünün. O arkadaşlara iyi bakın ve o arkadaşların elinde güç olduğunu düşünün. Misal, hukuki olarak ağızlarına gelen her şeyi söyleme hakkın olsun bunlarda. Her türlü hedef gösterme, dokslama, birini işten attırmak için baskı yapma, linçleme hakkı olduğunu düşünün bunlarda. Biz o zaman hiç konuşamazdık. Şifreyle de konuşamazdık. Hiç konuşamazdık. İşte bu tür sol faşist gruplara destek veren bir oluşumda ben yer alamam. Çünkü yarın bugün o olayın bize gelmeyeceği kesinlikle belli değil. Hiç mi akıllı adam kalmadı diye düşünüyorsunuz değil mi? Star Wars'ın son filminde aslında onlar büyük ihtimalle liberal kesime hitap ediyorlar. Ne demişlerdi? Eğer yalnız olduğunuzu hissettirirlerse kazanırlar. Onlar kendileri için diyordu ama biz de bunu kendimiz için düşünebiliriz. Yalnız olduğumuzu hissettirmeye çalışıyorlar. Bir oyun çıkart. Last of Us 2 çıktı mesela. Söyleyene göre hiçbir orijinalliği yok. Oyuncular hiç beğenmemiş. Ancak içinde Anita Sarkeesian var ya, Amerika'nın zirvedeki SJW'su belki, zirvedeki feministi. Hayatında hiç oyun oynamamış birisine oyun yazımında destek almışlar kadından. Birinci bölümdeki oyunun kahramanı olan toksik beyaz erkek hemen öldürülüyor. Buna oyuncular tepki gösteriyor ama oyun sitelerine bakıyorsunuz, oyun siteleri 10 üzerine 10 vermiş. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Demek ki ortada bir şey var. Demek ki ortada bir şey var. Belki 10 tane ünlü oyun sitesi 10 üzerine 10 veriyor. Oyun %95. Yani bakıyorsun ne oluyor? Lan diyorsun herhalde bende bir sıkıntı var. Değil mi? Filmlere bakarken ben bunu diyorum. Herkesin çok progresif film falan dediği, çok yüksek puanların döndüğü filmlere bakıyorum. Yani herhalde bende bir sıkıntı var. Ben geri kafalıyım herhalde ya. Sonra oyunculara bakıyorsun. Oyunu oynayan hepsi düşük puan vermiş. Arada bu kadar büyük bir fark olmasının bir sebebi olmalı. O da işte bu heriflerin özgür ifade vesaire palavrası altında kendi adamlarına kendi oyunlarını iyi olarak tanıttırıyor. Başka bir açıklaması olamaz. Bir oyun medyası tarafından bu kadar övülüp oyuncular tarafından bu kadar yerin dibine sokulamaz. Bu bile birçok şeyi fark ettiriyor. Bu SJW zihniyeti Amerika'da eğer egemen olursa sıra bize gelecek. Kimsenin şüphesi olmasın. Evet, sağ gericiler gitsin istiyoruz. Biraz nefes alalım istiyoruz. Ancak şu çok önemli. Sağ gericiler giderse onun yerine kim gelecek? Bu çok çok önemli. Gitsin de ne olursa olsun kafası olmaması lazım. İşte en büyük sebebi de bu. Rahmet okuturlar arkadaşlar. Mumla aratırlar. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Geçen hafta biliyorsunuz arkadaşlar bir olay yaşandı. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a bir arkadaş cinsel saldırı falan diyorlar ama Twitter'da ona düşük kaliteli shitpost deniyor. Düşük kaliteli shitpost paylaşımı yaptı. Neden böyle diyorum? Sanki adam ceza alacağını biliyormuş gibi küfür kullanmadan, hani minimum ceza alabilmek için küfür kullanmadan nokta atışı kelimeler kullanarak herhalde bu işin profesyoneli bir paylaşım yapmış. Demirtaş'ın eşini gösteriyor. Diyor ki Başak Demirtaş olması lazım. Selo içerideyken karısının ateşini söndürmek lazım. Kullandığı kelimeler neden önemli? Tabii ki ceza alacak ama minimum alır. Çünkü büyük ihtimalle ateşini söndürmek derken serinletmek demek istedim. Ya da evi yanarsa falan diye, yani evi yanarsa ateşini söndürürüz diye o anlamda söylemek istedim şeklinde bir açıklama yapacak. Bu olayın üzerine internet yıkıldı. Gerçekten çok ilginç bir şey. Benim gibi linçe alışkın bir insana aşırı garip gelen bir olay. Bilmiyorum, beni yeterince tanımayan insanlar belki şey diyebilir. Sana ya da ailene böyle bir şey her gün söyleniyor zaten. Ama tabii bunu söyleyenler bu kadar böyle kendini göstere göstere yapan kişiler değil. Twitter'da biliyorsunuz kolay kolay IP vermiyor. Anca böyle kimliğin çok belirginse o zaman yakalanıyorsun. Sadece bu da değil, YouTube üzerinden de. Özellikle kediciler aktif durumdayken YouTube üzerinden bana, aileme neler neler söylendi. Peynir ekmek gibi. Ben şöyle bir şey sandım. Hani birçok kişi aynı anda kadına böyle bir paylaşı. Hayır. Bir kişi. Sonra işte feminist bazı gruplara bakıyorsunuz. Kürtçe yazılar falan yazmışlar. Yanındayız. Ölmedin. Dayan. Kurtaracağız seni. Yok mu solunum cihazı falan. Ne oluyor lan? Kürtçe ağıt yakmanızı da anlamıyorum. Kadın Kürt'e benzemiyor ki. Tam tahmin edeceğiniz bir tipi var. Yani kolejde okuyup sana zulüm mü yaptılar diyecek birisi. Bunu da hiç tanımadan söylüyorum. Gidip gene ekşiye Efe Aydal'a öyle değil demeyin. Bak, bilerek tanımadan söylüyorum. Of of. Şu ülkede ofansif podcastçi olmak ne kadar zor, anasını satayım. Ben de şeye mi başlayayım arkadaşlar? Troll olup olmadığını belli etmek için parantez içinde ünlem koyarlar ya. Ben onu hiçbir zaman kullanmam çünkü seyircimi salak yerine koymam. Seyircimin nerede troll olduğunu bileceğini umarım ama. Evet, bu olay çok garibime gitti. Neden acaba mağdurluk düğmesine basıldı tekrar? Bir şey mi var? Albümü çıkaracak Selo. Eşi siyasete mi atılacak? Ne olacak acaba? Bir şeyler olacak yakında diyordum. Hemen sonrasında HDP'li Barış Atay'a gizemli birisi seni vurmazsam namerdim demiş. O ondan sonra gündem oldu falan. Tehdit falan ne olunca gündem oluyor arkadaşlar? Ben de acaba bana gelen tehditleri paylaşsam mı bundan sonra? Gelemiyor ki. Her yere admin duvarı koyduğum için Twitter'a zaten bakmıyorum. Kullanmayı öğrendim demiştim ya. Twitter çünkü bir lağım. Lağımla da iletişim kurmazsın. Kakanı bırakır geçersin günlük. Dikkat ettiyseniz orada yaptığım paylaşımlar genelde kaka bırakma gibi oluyor. Bu ikinci olay olduktan sonra da benim garibime giden olay şu. Küçük şeyler aslında bunlar. Aşırı büyütülüyor. Ana haber bültenine falan çıktı. Bunlar oldu. Bunlar olduktan birkaç gün sonra Demirtaş'ın büyük ihtimalle salınacağı, daha doğrusu tutukluluk süresinin haksız yere uzatıldığı kararına varıldı. Büyük ihtimalle avukatlar bunu biliyordu. Yani tutukluluk süren şu noktada artık bitiyor. Ya da biz başvurumuzu yaptık, bekliyoruz. Bunun olacağı bilindiği için biraz baz yaratmak için bu olay gündeme getirilmiş olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki birçok insan tetiklenecek. Bir insan nasıl yapar bunu? Abi adamlar profesyonel mazlum. Adamlar profesyonel mağdur. Adamların olayı o zaten. Bir. İkincisi de bunu birebir yapan çok fazla insan var. Eğer herhangi bir avukatla konuştuysanız, herhangi bir avukatla sorduysanız bunun neredeyse standart olduğunu söyler. Yani sen yurt dışından sığınma almak istiyorsun. Kendi kendine saldırtan insanlar gırla var. Daha yeni ortaya çıktı ya, kendi kendine kapısına Ermeni dölü geber falan yazmış. Gene sığınma almak içindi değil mi? Aynen. Kendi kendisini dövdürten var. Kendi kendisine fake silahlı saldırı yapan var. Can Dündar'a öyle bir saldırı olmuştu, biliyorsunuz değil mi? O saldırılar da hep başarısız olur nedense. Herkesin görebileceği bir yerde falan. Onda öyle miydi? Onda öyleydi galiba. Herkesin görebileceği bir yerde. Evet, HDP'liler, HDP'li siyasiler bizim mahalledeki abinin en büyük dertlerinden bir tanesi. Çünkü zamanında ortaktılar, ortak iş yapıyorlardı. Sonrasında okyanus ötesindeki abiyle ayrılınca HDP'de bizim mahalledeki, ne güzel şifreli konuşuyorum değil mi? Bizim mahalledeki abiye karşı geldi. Onlara ihanet etti. Öyle olunca da zaten biliyorsunuz operasyonlar tekrardan başlandı. Milliyetçi falan olundu. Bu insanları da terör örgütüyle bağlantılı diye, daha önce bağlantılı açıklamaları yoktu çünkü, terör örgütüyle bağlantılı diye içeri attılar. Neden? Çünkü ne yapacaklarını bilmiyorlar. Atsan atılmaz, satsan satılmaz. O konumda şu anda. Terörist diye vuramazsın. Teröristlik yapmadılar çünkü. Sorunları bu. Ama şunun da farkındalar. İçeride durdukları sürece de bu sefer mağdur oluyorlar. Yabancı bir gazetede görmüştüm. Orada da diyor. PKK ile bağlantısı olduğu iddia ediliyor ama bunun hiçbir kanıtı yok. Hatta olmadığı belli. Değil abi. Değil. Benim bildiğim sadece bir iki olay var. O da Öcalan'ın heykelini dikeceğiz demesi. Sonra seçimde işte bizim mahalledeki abi iktidar olamayınca bu arkadaşın çıkıp Öcalan'a teşekkür ediyorum demesi. Yani deme. Sizin derdinizi anlamıyorum ki. Niye amaca yönelik düşünmüyorsunuz? Çok basit bu işler ya. Diyeceksin ki ben Kürtleri haklarını savunuyorum. Herkes bir şeyleri sömürüyor. Ben de Kürtlerin haklarını savunuyorum diyeceksin. Veya daha da güzeli azınlıkların haklarını savunuyorum diyeceksin. Türkiye'nin SJW partisi olacaksın. SJWP yap hatta partinin adında. Bu kadar. Niye hala gidiyorsun Öcalan'ın heykelini dikeceğiz? Yok Öcalan. Niye? Bu sadece iki olay. Bizim dikkat etmediğimiz çok daha şey var. İşte onda bizim mahalledeki abilerin yandaşları bulup çıkartıyorlar. Bilmem nerede bilmem kimle görüşmüş, bilmem nerede bilmem ne yapmış. Bağlantısı çok yani, o yalan. Bağlantısı yok falan yalan yani, o doğru değil. Neden bunu yapıyorlar? Kendilerini içeri attırmaya mı çalışıyorlar bilerek? Bunu çözebilmiş değilim. Çözmüş birisi varsa söylesin arkadaşlar. Çok ciddiyim, şu oyunu artık oynamasını öğrenin. Kürt hakları falan da değil, azınlık hakları diye. Kapat o partiyi, HDP'yi kapat, başka bir parti kur. SJWP diye parti kur. HDP kapatılsın falan diye şimdi kampanya başlattılar ya, sizin işinize gelir. Sizin işinize gelir. Kapatılsın, sıfırdan bir tane parti kurun. Deyin ki işte biz her türlü azınlık olsun, LGBT olsun, dinsizler olsun, Aleviler olsun. Ortaya karışık alırsınız, %10 alırsınız bence. Arada soruyorlar siz terörü destekliyor musunuz, teröre karşı mısınız? Teröre karşıyız diyorsunuz. E o zaman yapın karşıtlığınızı. Gösterin bunu. Bir kere o doğru değil. Bağlantısı yok, doğru değil yani. İkincisi, ben olsaydım yani bu insanlar içeride iken, ben başa geçseydim ne yapardım? Daha önce de söylemiştim. Bir sürgün adası olacak. O adaya yurt dışından gemiler gelebilecek. O adaya koyacaksın. Hangi ülkeden gemi gelip bu arkadaşları havada kaparlar zaten. Daha adaya ayak bile bastırmazlar bence. Adaya götürürken orada bekliyor olur gemi. Alsınlar istedikleri ülkeye, götürsünler bunları. Orada bizim evet kötü propagandamız yapılacak. Evet ama olayın ikinci ayağı da şu. Biz de kendi itibarımızı zaten geliştireceğiz. İtibar kazacağız. Neydi lan? Karma mı? Karma kasacağız. Karmayı yükseltmeye çalışacağız. O bizim yapmamız gereken bir şey. Bizim ekonomimiz güçlü olursa, güçlü ülkelerle ticaret yapabilecek kadar güçlü olursa, teknoloji vesaire bu konularda ileri olursak, düşün mesela, bilim konusunda o kadar ileriyiz ki uzay programına biz de katılıyoruz gibi. Bu tür şeyler olursa diğerleri istediği kadar bağırsın. TC bize faşistlik yapıyor diye. He denir. Bir iki tane festival filmi çekilir. Herkes işine bakar ama gene de. Neden sınır dışı ederim? Terör örgütüyle bağlantıları olduğu için var. Olmasa hiç sıkıntı değil. Olmasa sal geçsinler. Ben kin tutan adam değilim işte. Vay o partiye girdin, teröristin falan değil. Ama işte içeriye atmak, bir de üstüne beslemek, yani ekonomik olarak da sana sıkıntı. Bir de üstüne bu insanları mağdur etmek. Paranla rezil oluyorsun işte. Ülkecek, paramızla rezil oluyoruz bu insanları içeride tutarak. Şu noktadan sonra salsam bile sıkıntı. Çünkü haydi acıdım saldım diyeceksin. İşte demokrasi çok seviyoruz falan diyeceksin ama onu da yemeyecekler. Çünkü zaten tutukluk süresi bitmiş. Hep sıkıntı, hep sıkıntı. Bizim için değil. Bizim mahalledeki abiler için. Ne yapacaklarını hala karar veremediler bu insanlarla. Bugün o yabancı haberi okuduğumda yine altına Kurdish Obama yazmışlar. Daha birkaç gün önce bunu düşünmüştüm. Gerçekten de aslında Kürdüş Obama adam. Kürt Obama. Çünkü neden? Obama'nın uygulama olarak diğer başkanlardan bir farkı yok aslında. Obama başlarken çok aşırı bir şey değişmedi. Özellikle dış politika konusunda. Ama ne fark vardı? Obama sempatikti. Demirtaş da öyle. Sempatik birini bulmuşlar. Sen sevimlisin bak işte saz falan çalıyorsun. Sen geç başa. İşte komiklik falan yapıyor bazen. Gazetenin üstüne domates koymuş işte ben halktan. Bir adamım diye gözükmek için yerden böyle gazetenin üstüne pis pis domates yiyor. Tifo olacaksın halktan gözükeyim diye. Tifo olacaksın halktan gözükeyim diye. Neyse. Bu adamların partilerinin eski başkanlarına bakacak olursanız çok büyük bir değişim. Eski başkanlara da çünkü silahı bırak dağdan in düz ovada siyaset yap falan diyorlardı ya. Harbiden o yani. Tipe baktığın zaman silahı bırakıp gelmiş. Hala güneş yanıkları falan var böyle yüzünde. Ensesinde falan. Onlara göre tabii bu temiz yüzlü çocuk. Aktörünüzü de bulmuşsunuz. Bir tek tarzınızı bulamamışsınız. Artık evrimleşmenizin zamanı geldi. Devir değişiyor yani. Kapatın o partiyi veya bekleyin kapatsınlar. Kapatacaklar zaten. Ondan sonra gidin SJWP diye bir parti kurun. Benden söylemesi. Evet, Sözcü'den okuyorum. Bazen haber okuduğumu söylediğim halde, nereden okuduğumu da söylediğim halde hala ben söylemişim gibi bana suç duyurusunda bulunabiliyorlar. O yüzden böyle bizim mahalledeki Bilal'i anlatır gibi söylemem gerekiyor. Sözcü.com.tr AKP önünde toplanan paralar nerede diyen 15 Temmuz gazilerine polis müdahalesi. Haklarında toplanan bağışların kendilerine ulaşmadığı ve verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle bir haftada eylemlerini sürdüren 15 Temmuz gazileri son olarak AKP genel merkezi önünde toplandı. Polisin müdahalesiyle arbede çıkarken bazı gazilerin gözaltına alındığı öne sürüldü. Ben şeyi düşünüyorum arkadaşlar ciddi. Para bayağı bir toplandı da anıt, köprü vesaire yapıldı ya. Bazılarının adı değişti tabii. Oraya gitti mi acaba? Dalgasına sormuyorum. Gerçekten oraya ödenek ayırmış olabilirler mi buradan bu topladıkları paradan? Neyse devam edelim. Verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle bir haftadır eylem düzenleyen 15 Temmuz gazileri son olarak AKP Genel Merkezi'nin önünde toplandı. Gruba polis müdahale edince arbede çıktı. Görüntüleri paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, kendileri için toplanan yardım paralarının durumunu soran 15 Temmuz gazileri AKP Genel Merkezi önünde gözaltına alındı. İki gazi ise polis müdahalesi sonucunda yaralandı. Bu utanç size yeter dedi. Paylaşılan görüntülerde gözaltına alınan bir kişi için başka bir arkadaşın bu adam vatana saldırmadı bu adam gazi dediği duyuluyor. Bir gazi ise her tarafım delik deşik platinlerle yaşıyorum 30 sene polislik yaptım şuradaki tanka bindim sözleriyle isyan etti. 15 Temmuz gazileri olayların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Gazilerden Ahmet Önder yaşananları şöyle özetledi. İşte benim madalyam var bana dokunamazsınız demiş Süleyman Soylu ile görüşürmüş. O da bakanlığa davet edilmiş. Süleyman Soylu kendilerinin yanında olduğunu söylemiş. Gazi de mesele para değil 3713 sayılı kanuna tabi olmak. İş tamamen Aile Bakanı ve Cumhurbaşkanı'na bağlı. Onay aldığı takdirde kabine toplantısına tasarıyı sunacak. Burada söylemiş. Bu arada bakan bu can bu bedende olduğu sürece ben sizin yanınızdayım demiş. Öncesinde ne olmuş? Gazilik haklarından faydalanamadıklarını öne süren, toplanan bağışların kendilerine ulaşmadığını iddia eden 15 Temmuz gazileri Welcome to Turkey. Kulübe hoş geldiniz abi. 23-24 Ocak 2020 tarihlerinde toplu eylem yapmayı planlamış ancak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın devreye girmesiyle eylemler son bulmuştu. Haklarında iyileştirme sözü alıp masadan kalkmış, eylemlerinden vazgeçmiş. Bakan görüşmenin ardından bugün vatan ve millet aşkıyla gözünü kırpmadan ölümü göze alan kahraman gazilerimizi bakanlığımızda misafir ettik. İşte onlar bizim kıymetlilerimiz, onların yanlarındayız paylaşımı yapmış. Ancak gaziler sözlerinin tutulmadığı gerekçesiyle eylemlerini devam ettirmişler. 9 Haziran'da bakanlık önünde toplanmışlar, oturma eylemi yapmışlar. Bir haftadır eylemleri devam ediyor. Bakanlık önündeki basın açıklamasına şu ifadeler yer verildi. Kamuoyunda 3200 lira maaş alıyorlar, her şehit ailesi ve gaziye ev verdiler algısı oluşturulmuş ve gerçeği yansıtmamaktadır. Ayrıca toplanan yardımla ilgili kamuoyunda çokça dillendirilen bu yardımların bağış sahibi milletimize iade edilsin deniliyorsa buna da hiç itirazımız yok. Yeter ki biz bu algıdan kurtulalım. Devletimiz bir vakıf kurmuş ve tasarrufunu da şehit yakınları ve gaziler için yapacağını duyurmuştur. Bundan hiçbir şüphemiz bulunmamaktadır. Vakfımızın da Mehmetçik Vakfı gibi emsal teşkil ederek işlev kazanması en büyük arzumdur. Bu olayın tabii ki görüntüleri de var arkadaşlar. Bu olayın sonucunda ne olur? YouTube'da bu olayın videoları var. Bazı arkadaşlar bazı yorumlar yapmış. Birisi egzoza atlet tıkıyordunuz. Şimdi o atleti de elinizden alınca siz de isyan ettiniz demiş. Başkası hani siz bu işi vatan millet için yapmıştınız. Hani vatan için ölürüm diyordunuz. para alamayınca o zaman neden isyan ediyorsunuz diye sormuş. Başkası, şimdiye kadar sokakta haklarını arayanlara terörist dediniz. Ancak şimdi siz hakkınızı aradığınız için başkaları size laf ediyor. Bu tür ilginç yorumlar var. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce benzer bir olay yaşansa yine insanlar sokağa dökülür mü? Halk şu anda ne durumda? Yani etrafınızda illaki vardır. Babanız olsun, akrabalarınız olsun. Bu olayları görünce nasıl yorumladılar? Son dönemde bir tepki oluştu mu? Sadece bu olaydan dolayı değil de yaşanan bazı diğer olaylardan. Ben şunu çok görüyorum. AKP'ye tepki gösterenlerin içinde genelde Ali Babacan'a kayanlar var. Evet, yanlış anlaşılabilir bu laf. Görüş olarak Ali Babacan'a kayanlar var. Daha önce söylediklerimi tekrarlamak istemiyorum. İnsanlar yavaş yavaş tepki göstermeye başladı. İnsanlar yavaş yavaş rahatsızlık duymaya başladı. Bakalım göreceğiz, iyi bir alternatif olacak mı? Ve önemli olan siz ne düşünüyorsunuz? Çünkü bu da bir tartışma konusu. Eylem yapan gaziler haklı mı haksız mı? İkisini söyleyen de var çünkü. Evet, bunun haricinde siyasete girip boşuna uzatmak istemiyorum konuyu. Görüşlerinizi yazarsanız sevinirim. Haftanın o sapık hangi partili çıktı köşesinde Hürriyet'ten okuyorum. Bir ay boyunca köpeğe işkence ve tecavüz. Bu canlıya kıyan insan olamaz demişler. Ben demiyorum Turbo. Hürriyet diyor. Gazeteden okuyorum. O da gelir mi acaba? Köpek tecavüzcüsüne hakaretten bir suç duyurusu. Tekel bayisi sahibi Mehmet Haner'in bir köpeği bir ay boyunca işkence ve tecavüz ettiği ortaya çıktı. Haber okurken arkadaşlar nasıl olmuş kısmını hep atlıyorlar. Bu beni aşırı tetikliyor. Birkaç haber sitesinde baktım. Nasıl ortaya çıkmış? Yani en önemli şey bu değil mi? Birisi mesela ihbar mı etti? Parça parça videolardan, konuşmalardan falan anlaşılabiliyor ama tam olarak kaç tane haber sitesine baktıysam, yani en önemli şey o değil mi? Bence en önemli şey ne olması lazım? Bir haber vereceksem. Çünkü ortaya çıktı diyor. Nasıl ortaya çıktı ama? İş üstünde mi yakaladılar? Neyse. Gözaltına alınan Haner 600 TL idari para cezasının ardından serbest bırakıldı. Bu neden önemli biliyor musunuz arkadaşlar? Nasıl ortaya çıktı yani? Şimdi köpek yaralı. Sakat olduğu için sanırım karnını sürüye sürüye yürüyor. Videodaki konuşmalarda şöyle anladım. Adam köpeği sabah 5 gibi içeri alıyormuş. Bu sebepten dolayı ihbar edildi. Sonra adamın dükkanında bu köpek görüldüğü için köpeğe zarar vermekten 600 TL ceza verildi? Adam itiraf mı etti? Bunlar önemli şeyler. Çünkü birbirini sevmediği zaman o köpeğe tecavüz ediyor diye iftira da atabilir. Bir, ikincisi de bunu düşünüp, bu adam herhalde bunu yapıyordur diye düşünüp bunu gerçekmiş gibi sosyal medyada paylaşabilirler. O yüzden bunlar çok tehlikeli. O yüzden benim için önemli. Nasıl bulmuşlar? Her neyse. İdari para cezası ardından serbest bırakıldı. Sosyal medyada infial yaratan olayla ilgili hayvanseverler hayvanı koruma yasası hemen şimdi diyerek tepki gösterdi. İyi de güzel kardeşlerim. Başıboş hayvanlar barınaklara götürülsün deyince yaygara kopartıyorsunuz. Yine gidip Ekşi'de faşist Efe'den sokak hayvanları ölsün diyor dersiniz. Bu hayvanlar barınaklara götürülseydi sadece köpekler de değil, kediler de dahil, başıboş, hiç kimsenin bakmadığı bu rezillikleri çekmezlerdi. Tecavüze uğrayan sadece köpekler değil, kediler çok daha fazla uğruyor tecavüze. Ben olayı tabii bilmiyordum. Bizim biliyorsunuz aşağıda kedilere bakan Terzi abi var. O anlatıyordu mesela. Bazen mesela bir kediyi buluyor. Kedinin diyor arka tarafı tıraşlanmış. Ben anlamıyorum tabii. Niye diyorum? Alıp tıraşlıyorlarmış tecavüz edebilmek için. Sokak hayvanları bu rezaleti çekiyor. Bu rezilliği çekiyor. Barınaklara götürülsün diyen biziz. Kısırlaştırılsın diyen biziz. Efaydal hayvanlar ölsün diyor diyen sizsiniz. Bu rezillikleri de çekmeye devam edecekler. Evet, sokakta kedi köpek görmek işte sevimli dostlarımız falan güzel bir şey. Ben özellikle kedileri çok seviyorum. Yavru kedi görünce mutlaka kameraya alıyorum, çekiyorum yani. Çok güzel bir şey ama onlar için güzel değil. Bazı arkadaşların arpalıklarına engel olduğumuz için böyle tetiklenmeleri normal. O arkadaşların dayattıkları sokak hayvanları sokakta kalsın yasası yüzünden bu hayvanlar sokakta bu acıları çekiyor. Bu işkenceleri de çekiyor. Bir şey dediğimiz zaman bir de üstüne linç girişiminde bulunmaya çalışıyor yavrular. Siz merak etmeyin, burası Amerika'ya dönmeyecek. Sizi gibi insanların rahatlıkla milleti linç edebileceği bir duruma gelmesine izin vermeyeceğiz. Evet, devam ediyorum habere. İstanbul Kartal'da bir tekel bayisi sahibinin bir ay boyunca sokak köpeğine tecavüz ettiği ve dövdüğü ortaya çıktı. Az önce söyledim bunu. Birisi kalın yazı olunca, birisi normal font yazı olunca aynı şeyi söyleme hakkı vermiyor bu sana sevgili haber siteleri. Evet, hayvanseverler tarafından ortaya çıkarılan olayın ardından köpek veterinere götürüldü. Bedeninde tecavüze bağlı tümörler oluşan köpek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sosyal medyada duyulan olayın ardından mahalleliler Haner'i dükkanına gelerek darp etti. Daha sonra hakkında şikayetçi oldu. Olayın duyulmasının ardından Twitter'da 20 binden fazla kişi Mehmet Haner tutuklansın paylaşımında bulundu. İşte ne görmeye ne duymaya dayanabilir. İnsan yazıklar olsun. Hayvanı koruma yasası hemen şimdi konuşamıyorlar, şikayet etmiyorlar diye her şey yolunda mı sanıyorsunuz? Vicdan oğluna çığlıktır demiş. Haykon Fed Başkanı Haydar Özkan da Haykon kendi adının federasyonunu mu kurdun? Haydar Konfederasyonu. Açılımı o mu? Haydar Konfederasyonu Başkanı Haydar Özkan da bu korkunç olay hepimizi derine etkiledi demiş. Yasa acilen çıkarılmalı. Yasa neymiş bakalım? Hayvanları korumaya yönelik donanımlı bir yasa bulunmadığında artık toplum hukuksuzluğa itiliyor. Yasanın acilen çıkarılması gerekiyor demiş. Adblocksuz haber sitesi okumak gittikçe zorlaşmaya başladı. Diğer paylaşımlardan ve videolardan daha fazla bilgi edindim. Dediğim gibi sabah 5 gibi köpeği evine aldığı görülmüş. Sonrasında nasıl yakalandı bilmiyorum işte, diyorum ya, söylemiyorlar. Tabii esas önemli olan olay bu değil. Ben gazetecilik önderi olan Motherfucket gazetesinden bir şey öğrendiysem o da bir sapık haberi olduğu zaman mutlaka onun hangi partili olduğunu öğren. Sağ olsun seyircim, bu arkadaşım Mehmet Aner'in sosyal medya hesabı kapanmadan önce bana linkini yollamıştı. Gördüm paylaşımlarını, çok sıkı bir takipçisi. Bir partinin çok sıkı bir takipçisi. Bence duymak isteyeceksiniz Motherfucket gazetesi. Bana özelden mesaj yollayın, size söyleyeyim hangi partili olduğunu. Ama tek bir şartım var, hangisi olursa olsun yayınlayacaksınız. Söz mü? O sapık nokta nokta okralı çıktı diye. Bunlar önemli şeyler. Sanıyorum 2 ya da 3'tü o sapık CHP'li çıktı. En sonuncusunun üzerinden bir 10 tane falan sapık geçti. Birçoğunun nereli olduğunu gördük. En son kızını hamile bırakan arkadaşı görmüştük. Şimdi bu arkadaşı da görmüş olduk. Bunlar önemli. Motherfucket gazetesi bu olayı haber bile yapmamış bu arada. Neden acaba? Bu olayı haber bile yapmamış lan. Önemli değil herhalde. Bence en azından şöyle haber yapsaydınız. Hani hiç bahsetmemek de olmaz. Siz bunlara laf ediyorsunuz da işte sokakta zina yapan genç kızlara niye laf etmiyorsunuz falan, bunu demen lazımdı. Motherfucket gazetesi. Niye havalara bakıyorsun? Niye ellerin cebinde ıslık çala çala gidiyorsun? Yapsana bunu da. Haber yap. Sosyal medya hesabına gir. Nereli olduğunu öğrenelim. Sizin en sevdiğim yanınız o. Kaç oldu arkadaşlar? Bir 10 tane olmuştur. Şimdi bak, yarın bir gün muhalif ya da dinsiz birisi çıkacak sapık olarak. Ne diyecekler? Bizim mahalledeki abileri tutsaydı yeri göğü inletmiştiniz. Al. Her seferinde bunu söylüyorum. Ben söylemekten yılmayacağım. 10. falan oldu. Yer gök inledi mi? Birçok kişi nereli olduğunu bile bilmiyor. Neden? Sosyal medya hesabı silindi çünkü. Bildiğim kadarıyla. Evet, birisi doğru söylemiş paylaşım yaparken. Bunlara sadece hayvana tecavüz ediyor diye bakmamak lazım demiş. Evet, bunlar zoofili falan değil. Yani elimin altında çok opsiyon var ama dayanamıyorum, hastalığım var, ne yapayım, ille de köpek olsun diyen kişiler değil bunlar. Bu kişiler tecavüzcü. Ancak güçleri kadına yetmediği için, genç kızlara yetmediği için, ellerine çocuk geçiremedikleri için ya da belki riske girmek istemiyorlar çünkü çocuk konuşur vesaire, hani büyük ceza alır diye. Bunları eline geçiremediği için köpeğe gidiyor. O yüzden 600 TL işte mala zarar bilmem ne, bunlarla kurtulduğu zaman bu adam elini kolunu sallayarak sokakta gezerse, yarın bir gün küçük bir çocuk kaybolur da bu adamın mesela dükkanına falan girerse ne olur sizce? Adamın şey demesini beklemeyin maalesef. Kusura bakma ben köpekçiyim. Bunu demesini beklemeyin. Sokak hayvanları çok fazla tecavüze uğruyor. Daha önce de konuşmuştuk ya, kırsal yerlerde, izole yerlerde, burası kırsal değil ama genel olarak konuşuyorum. Neden sapkınlık daha çok var? Pedofili, köpekçilik vesaire. Bu kadar insanın sapık olduğundan değil. Bu kadar insan tohumunu bir yere bırakmaya çalışıyor. Hiçbir yere bırakamıyor. Hiçbir yere bırakamadığı için de kafa gidiyor adamların. Yani feministler çıkıp şu anda erkeksi bir dürtü dese haklılar. Çıkıp dememişler. Hayret. İlk defa işte erkek dememişler. Ama deselerdi bence haklılar. Bir kadının çocuğa ya da köpeğe tecavüz etmesi çok çok az görülmüş bir durum. Sebebi bu. Zaten köpekle ilişki yaşadığı zaman bu da olan bir şey aslında. O tecavüz olarak da geçmiyor. Garip. Yani mantıklı ya da mantıksız demiyorum ama garip. Çünkü bunu açık açık söyleyen de var YouTube'da falan. Erkek arkadaşım köpek diye. Köpekle cinsel ilişkiye giriyorum, bunu böyle yapıyorum falan diye. Yasal porno sitelerinde bile, ekstrem bazı porno sitelerinde ama yasal olanlarda bile köpek kategorisi var. Ama bu tabii ki her zaman için erkek olan köpek, dişi olan insan. Çok garip bir tartışma konusu bu. Yani insan-hayvan ilişkileri. Bence çok garip bir tartışma konusu. Büyük ihtimalle erkek taraf hep aktif olduğu için köpek erkek olup insan dişi olunca bir şey demiyorlar. Çok garip tartışma konuları çıkabiliyor. Mesela biliyorsunuz eşekçi çok fazla var. Diyelim ki eşek fark etmiyor, umurunda bile değil. Belki biraz hoşuna bile gidiyor adamın böyle bir şey yapmasını. Bu da gene aynı şekilde yargılanmalı mı? Yoksa insanlara gideceğine eşe gitsin, bizi rahat bıraksın mı dersiniz? İkinci bir tartışma konusu biliyorsunuz dişi orangutan sevgilisi olan adam. Hatırlıyor musunuz? Diyelim ki evet orangutan dişi ama bu olay onun da hoşuna gidiyor. Tavırlarını anlayabiliyorsunuz. O da mutlu yani. Onun için de sıkıntı yok. O zaman bu tecavüz sayılmalı mı? Gibi. Yalnız onu kabul ederlerse orangutandan fuhuş sektörü yaparlar diyecektim ama sanırım öyle bir haber daha okumuştuk. Orangutan fuhuş yuvası işleten adam var. Ya Allah'ım. Neden orangutana gidersin? Bu da büyük bir sorun aslında. Yani çirkin olsun, tipi düzgün olsun hiç fark etmez. Erkeklerin maalesef içgüdüsünde o tohum bırakmak var. Bunu kabullenmemiz lazım ki sorunu çözelim. Sorun nasıl çözülecek bilmiyorum şu anda. İleride seks bot falan çıktığı zaman çok imkansız bir şey de değil ha bu arada. Neden? İlla robot olmasına gerek yok. Şu an VR'lar çıktı zaten. Virtual reality. Sadece ona uygun ekipman sanırım temel olarak bir şeyler var ama biraz daha ilerlerse daha iyi olacak. Gerçekten büyük bir sorun yani. Biliyorsunuz yapay zeka robot vesaire çıktığı zaman zaten şu an seks bot yani çok primitif şekillerde var. Biraz ilerlemesi lazım bunun. Bu sorunun çözülmesi lazım. Bunlar creep dediğimiz adam türleri. Ama olmasın diyemezsin. Var çünkü. Bunlar yakalananlar. Yakalanmayan o kadar çok. O kadar çok şey var ki. Kediye, köpeğe tecavüz eden. Çocuğu taciz eden. Çocuk bunu anlamadığı için söylemeyen. Yani kendisine ne olduğunu anlamadığı için söylemeyen. Belki çocuğa tecavüz eden. Belki ergenlik yaşındaki kızlara tecavüz eden. Oğlanlara tecavüz eden. Oğlanları taciz eden. Çok fazla var. Bu sorunu nasıl çözeceğiz? Ve şu da hiçbir zaman değişmiyor. Daha muhafazakar takılan muhitlerde ve daha muhafazakar takılan ülkelerde bu tür olaylar çok daha fazla. Nedeni aslında çok garip değil. Şunu düşünün. Bizde Tinder yaygın olsa, ayıplanmasa, mahalleli milleti işte kaşar orospu vesaire diye etiketlemese herkesin bir alıcısı bir şekilde çıkar bence. Ama işte yargılamamak lazım. O adamın alıcısı o tipte bir teyze falan çıkabilir. Bu tür olayların yaygın olduğu yani insanların daha cinsel özgürlüğünün olduğu yerlerde her tipin öyle ya da böyle bir alıcısı çıkıyor. O yüzden de bu olaylar daha az yaşanıyor. Bu şeytan denen olay her insanın içinde olan, erkeklerin içinde maalesef daha fazla olan yapımız gereği. Gerçekten öyle. Çok garip bir şey değil mi arkadaşlar? Hormonların azıttığı zaman, tohumlarını bırakma zamanın geldiği zaman, tohumlarını illaki bırakman gerektiği zaman, böyle aşırı çişin gelmiş gibi sıkıştırdığı zaman yani insanın mantığı ikinci plana gidiyor. İkinci kafaya geçiyor yani kontrol. Çok garip. Yani mantığı falan unutuyorsun. Maalesef bizim gibi insanlar bile mantığı yavaştan unutuyorsa hayvanlık içgüdüsünden kurtulamamış kişiler neler yapar diyorsunuz yapıyorlar da. Haftanın what the fuck haberi. Bazı arkadaşlar ne olmuş bunda diyebilir. Ancak ben bunu okuduğumda İçimden bir parça kopup hızla uzaklaştı. Olay Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili. Babasının 68 yılında annesine yazdığı şiiri buluyor. Babası 42 doğumluymuş, annesi 52. Bu şiiri yazdığında annesi 16 yaşında, babası 26 yaşında. Tartışılır, love is love diyebilirsiniz. Ancak babası ilkokul öğretmeni ve annesi de o ilkokulda ki biliyorsunuz ilkokul o zamanlar 5 seneydi. Yani 11 yaşına kadar İlkokul öğrencisi oluyordun. Annesi ilkokul öğrencisiyken babası da onun öğretmeniyken tanışmalarını hatırlayarak onunla ilgili bir şiir yazmış babası. Aşkı tanımadan karşıma çıktın. Yalnız o zaman ufacıktın. Tarih çok güzel. Sen çok güzeldin. Elimi öpmeye yanıma geldin. Bro. Nedense çekingen bir halim vardı. Şüpheli gözlerle yüzüm kızardı. Aradı gözlerim bir an gözlerini. Hakikat o anda buldu yerini. Hakikat derken. İnan ki hayalim hep oldu. Asıl nasıl sevmem seni hayatım nasıl? Akrostişmiş. Akrostişi de ilk harfleri birleştirince Ayten Şahin oluyor. Evet bu konu bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Hem Motherfucker gazetesi bunu haber yapmış bak. Bu haber olmuş. Ama siz otomatikman hiç bakmadan hangi partiye mensup olduğuna bakmadan yapmışsınız. Gir sosyal medya hesabına. Bir giriyormuşsun kapak fotoğrafı. Bizim mahalledeki abi çıkıyormuş. Ne göt olurlar ama. Çok garip duygular, çok garip kafalar. Ben şeyi hatırlıyorum. Özdemir Erdoğan'ın bir müzik klibi vardı. Piyano dersi falan veriyor. Şu an tabii olmaz öyle bir şey de. Öyle bir klip. Piyano dersi veriyor. Liseli bir öğrencisine. Şeye çok gülmüştüm. Öğrencinin üstüne sanırım liseli üniforması, kıyafeti vardı. Gömleğinin böyle bir düğmesi mi, iki düğmesi mi ne açıktı. Özdemir Erdoğan böyle oradan dekolteye falan bakıyordu. Ders veriyor, piyano dersi veriyor. En sonunda da ben size aşık oldum hocam diyor liseli. Hep de der zaten. Onun gibi çıtır bir kız tabii ki Brad Pitt'in yeryüzündeki yansıması olan Özdemir Erdoğan'a aşık olacak. Old Turkey, Old Like Days. Diyorum ya, o zamanlar başka gariptik. Şimdi başka garibiz. Edebiyat dersinde bize okutturulan kitaplarda da bu çok var. Akşam Güneşi miydi o? Siz bilirsiniz. Onunla mı birlikte olsam diyor, onunla mı birlikte olsam diyor. Bir iki evliliği oluyor işte adamın. Bu esnada da yanına verdikleri bir yeğeni var. Çocuk. En sonunda o çocuğa aşık oluyor. Diyor ki aradığım aşk sendin. Ama o çocuk büyüyor muydu? Nasıldı anlatın. Hafiften büyüyordu galiba. Bir de kendi yeğeni. Old Like Days. Erkek olmaktan tik sindireceksiniz beni. Meriç yapacaksınız ya. Niye böyleyiz lan biz? Yani şu aslında doğru değil. Dincilerde, yobazlarda çok fazla pedo var. Aslında doğru değil. Sadece onlarda biraz daha kulp buluyorlar. Diğer tarafta da var. Ama diğer taraftakiler işi şiire döküyor. Şairane, platonik aşk vesaire. Onlarınki biraz daha zararsız yani. Ama iki tarafta da var. Ben eminim ki bu kadını sevenler, destekleyenler aga bu nedir dememiştir. Aa ne kadar tatlı, ne kadar şirin, ne kadar sevimli. Canım ya. Ta o zamandan beridir seviyormuşsun. İlkokulda gelip elini öptüğünden... What? Bizde hep şey algısı vardır ya, yobazlar cinsi sapıktır. Diğer taraf daha eğitimli, daha okumuş insanlar olduğu için bu tür sapıklıkları yoktur. Değil. Farklı şekillerde dillendiriyorlar sadece. Rütük öncesi, yani bizim mahalledeki abiler, başa gelmeden önceki televizyon programları şu an Türkiye'deki YouTube rezaletinin bir tık üstündeydi. Hani şimdi var ya, Tayland'da 30 kızın götünü elledik. Ya da bu sefer Filipinli kadından tokadı yedik. Thumbnail'da adamı gösteriyor. Yalamak kocaman. Şaşkın surat. Ünlem soru işareti. İstiyorum. Hayır, benim seyrettiğim videolarda yan tarafta neden yalamak şaşkın surat ünlem soru işareti istiyorum çıkar onu da bilmiyorum. Ne Filipinli videosu açtım ne dondurma videosu açtım. YouTube anlıyorum, para kazanacaksın da abi ilgili videolar yazma o zaman. Yani çok zor bir şey değil ki, reklam falan yaz. Niye ilgili video yazıyorsun? Ne alakası var? 3D modelle yalamak istiyorum ne alakası var? GoPro Best Settings'le Taylandlı kızların götünü elledikin ne alakası var? Tuttuğu kamera da GoPro değil ki. Bir arkadaş söyledi bana ya, ben de oradan biliyorum. Her neyse, eski televizyon programlarında da arada anlatırım işte. Cem Özer reklamını yapardı mesela. Bir sonraki hafta gelecek olan konuğumuz işte nü sanatçısı, bilmem ne sanatçısı veya işte ses sanatçısı ama çıplaklığa inanan birisi. O yüzden göğüslerini açacak programda. Bir de bir hafta önceden bunun reklamını yapardı. Yine prime time'da seyrettiğimiz şeyler bunlar. Gece 12'de falan değil, ailecek seyrediyorduk yani. Yine mesela konuk gelmeden önce bunun stand-up'ı olurdu. Orada da. Şimdi 4 kadın alacaksın da 4 kadınla birlikte nasıl ilişkiye gireceksin diye sorar. Ondan sonra 4'ün böyle ön arka sağ sol. Sonra böyle zikir sesleri çıkarıp ileri geri kendini oynatır. Sonra yana döner. Düşün, televizyonda oluyor bu. Sonra arkaya döner. İleri geri gider böyle. Yani o şekilde bir öne bir sağa bir arkaya falan. Çok lüzumsuz yani. Hiç gerek yok ki. Bak biz de küfürlü konuşuyoruz. Biz de belaltı muhabbetler yapıyoruz. Ama sattığımız şey bu değil. Onun haricinde Şok diye bir program vardı. İlk başta güzel başlamıştı. Troll, fake haber programı. Birçok insan inanıyordu hatta. İşte adam eşeğe tecavüz ettiği için eşeğin yarı insan yarı eşek bir çocuğu olmuş falan diye. Böyle güzel troll haber programıydı ama bir noktadan sonra o işi tamamen bıraktılar. Geç saatteydi en azından bu program. Ne bileyim 11'den sonra. Mikro etekli kadınlar çıkardı. Kadınların don olarak tanga giyen. Bunların işte tam olarak ne yaptıklarını da hatırlamıyorum onlarla. Yani bir şekilde görmenizi sağlardı da ciddi ilgimi çekmemişti yani. Bazı şeyler çok fazla gözünün içine sokunca ilgisini yitiriyor çünkü. En azından benim için. Onun haricinde Tutti Frutti vardı Türkiye'de. Aynen. Almanya'daki Tutti Frutti gibi memeli değildi. Onun bir tık altıydı. Ama yine de yarı çıplak değil de %75 çıplak kadınlar vardı. Ve muhabbetler, yani kadınların çıplaklığından çok muhabbetler. İşte Yıldo'yu falan çağırırlar. Tarık Tarcan sorar bu kadınlara ne yapmak lazım. Yıldo hepsini kafadan koparmak lazım. Buydu yani. O zaman da bakıyordum televizyona. Bu ne amk diyordum. Şimdi de bakıyorum. Bu ne amk diyorum. Bizim için bir şey değişmedi yani. O yüzden bu insanların ilkokul çocuğuna aşık olmuş falan deyince arkadaşlarına da ay ne tatlı demesi de bana garip gelmiyor. Biliyorsunuz arkadaşlar, ruh hastası adam kavanoza bokunu dolduruyor, karısının üstünden döküyor. Sizin arkadaşınız kavanoza bokunu doldursa, kafasının üstünden dökse bir daha arar mısınız? Bir daha konuşur musunuz? Ben yolda görsem kaldırım değiştiririm. Ben yolda görsem kaldırım değiştiririm. Herhalde anormal olan biziz. Ama buna ne oluyor? Ayşe Arman ertesi gün çıkartıyor. Karısıyla birlikte çıkartıyor bir de. Ayrıldık ama iyi arkadaşız. Ha ben sıçsam kafanıza hemen bau dersiniz. Tekrar söylüyorum. Anormal olan biz miyiz? Anormal olan geri kalanlar mı? Evet. Amerika'da yaşananlardan ne kadar haberdarsınız bilmiyorum. Seattle'ın içinde bir özerk bölge ilan edildi. CHAZ isminde. Capitol Hill Autonomous Zone. Yani Capitol Hill özerk bölgesi. Seattle'da olduğu için burayı biliyor musun diye sorabilirsiniz. Evet gitmiştik. Bruce Lee'nin mezarının olduğu yer. Hatırlıyorsunuzdur. Güzel bir yerdi. Şimdi bu arkadaşların eline geçmiş. Polis burada olmadığı için burayı polise kapalı bir özerk bölge olarak ilan etmişler ve içeride yaşıyorlar. Öncelikle nasıl olabiliyor böyle bir şey? Seattle'ın yönetiminden kaynaklanıyor. Evet Seattle kafa rahat bir yer ama maalesef biraz fazla kafa rahat bir yer. Ve demokrasinin fazlasını insanlık hak etmiyor ve özgürlüğün fazlasını insanlık hak etmiyor. İfadelerinin de canlı olarak görülebileceği bir yer. Kalmak için değil ama gezmek için tavsiye ederim. Şu olaylar tabii olmadığı bir zaman, şu olaylar bittiği bir zaman yani. Tekrardan ziyarete Amerika'ya gidersem kesinlikle görmek istiyorum Seattle'ı. Büyük ihtimal Seattle-Vancouver yaparız. Ama bu hayallerde şimdilik. Korona olmasa gidecektim aslında ya. Neyse. Bu özerk bölgeyi nasıl kurmayı başarabildiler? Oranın valisi mi deniyor? Valisi galiba. Demokrat olduğu için bu tür şeylere izin veriyor. Trump karşıtı olduğu için. Bir de yani orası gerçekten demokratlığın biraz bokunun çıktığı bir yer. Bazı yerleri cumartesi gecesi Kıbrıs şehitlerine benziyor. O yüzden de vali buna izin veriyor. Bir de üstüne çıkıp alkışlıyor. Bravo, çok güzel demokrasi diyerek. Bu özerk bölgenin olayı içeride polis yok. Ve o şekilde yaşıyorlar. Polissiz yaşıyorlar. Diyorlar ki herkese, dünyaya polissiz yaşanabileceğinin, polis olmadan yaşanabileceğinin kanıtlayacağız. Buranın içerisinde Black Lives Matter üyeleri var, düz anarşistler var ve antifacılar var. Tamam kimse müdahale etmiyor ama yine de nasıl yaşayabiliyorlar? Çünkü müdahale etmiyorlar artı üstüne bir de ambulans desteği veriyorlar. Çok büyük ihtimalle maddi yardım vesaire, yemek, ilaç, her şeyin yardımını yapıyorlar yani. Başka bir deyişle ben özgürlüğümü istiyorum, ayrı eve çıkacağım ama bana harçlık vermeye devam et diyen ergenler gibi. Uyuşturucu kullanıyorlar mesela. Overdose oluyorlar, aşırı doz oluyorlar. Hemen dışarıdan ambulans geliyor, bunları alıyor. Hemen Seattle'daki hastanelere götürüyor. Tedavisini yaptırıyor, sonra geri geliyor, tekrardan özerk bölgeye bırakıyor. Orada yine bizim kimseye ihtiyacımız yok diye slogan atmaya devam ediyorlar. Bu şey gibi, beyaz erkekler birkaç kadın oyuncuyu bir araya getirip erkeklere ihtiyacımız yok, Strong Independent Woman filmi çektiriyorlar ya. Aynen o işte. Buna rağmen peki sorunlar yaşanıyor mu? Buna rağmen evet çok ilginç şeyler yaşanıyor. Bizim açımızdan güzel bir şey aslında. Sosyal deney gibi bir yer çünkü. Gerçekten polis olmazsa orada yaşanabilir mi? Parantez içinde gerisini söylemem gerek var mı? Gündüz tam böyle müzik festival yeri gibi. İnsanlar işte sokaklarda müzik çalıyor. Şarkı söylüyorlar. Dışarıdan insanlar içeriye girebiliyor. Çok büyük ihtimalle alışveriş de yapıyorlardır oradan. Orada dükkanlar hala açık bu arada. Gündüz böyle. Gece tabii birçok olay yaşanıyor. Evsizler de oraya geldiği için evsizler bu insanların eşyalarını çalıyorlar sürekli. Bunlar ilk başta işte paylaşımcıyız, önemli değil bilmem ne demeye başladı ama ondan sonra kendi güvenlik birimlerini oluşturdular. Çünkü herkes birbirinden bir şeyler çalmaya başladı. Bir rapçi orada Warlord gibi, oranın derebeyi gibi kendi adamlarını toplayıp oranın güvenliğini sağlıyor. Mesela bir hırsız bir şey çalıp kaçarken bunlar yakalamışlar, dövmüşler ondan sonra. Evet, kaç gün oldu? Kaç gün oldu abi polissiz yaşayabiliriz? İnsanların polise ihtiyacı yok. Kaç gün oldu abi? Ve bu şeyle yani dışarıdan destekle bir de. Dışarıdan destek alarak o ambulansların olmadığını düşünün. Dışarıdan hiçbir yardım gelmediğini düşünün. Ve bununla da bitmiyor. Nereden bulduysa bu rapçi bir sürü otomatik tüfek buluyor ve arkadaşlarına veriyor. Çok büyük şeyler yaşanacak. Birileri ölecek. Birileri öldükten sonra da diyorum ya bilmem ne katliamı. Chess katliamı diye mesela oraya anıt koyarlar. Şimdiden zaten içeride anıt varmış. Polis tarafından vurulmuş siyah şehitlerimiz diye. Sadece siyah şehitler. Daha önce bahsettiğim vurulan beyaz adam ve o tür kişiler önemli değil tabii. Diyorum ya bak Black Lives Matter dersen birleştiricisin. All Lives Matter dersen ırkçısın, tamam mı? Mantığını sorma. Mantığı şu, çünkü en çok biz bağırıyoruz. Biz en çok bağırdığımız için bizim dediğimiz doğru. Mantığı bu. Bir sürü milyar dolarlık şirketler, YouTube gibi medya organları böyle diyor. Onların hepsi aynı anda bu şekilde bağırıyorsa doğru budur o zaman. mantığını düşünme. Kim daha çok bağırıyorsa onun dediği doğru. Bazı şeylerde umut veriyor ama yine duyar kasmayı amaçlayan beyaz ünlüler, birçoğu aslında ünlü bile değil yani, bilmem ne dizisinin bilmem ne oyuncusu kendi kendisine ünlü diyor yani. Yolda görsen tanımazsın büyük ihtimalle. Ben tanımadım açıkçası. Eşek kadar gözlükleri takmış bir beyaz olarak bu zenci kardeşlerin ölümünün sorumluluğunu alıyorum. I take responsibility. Tek tek. İşte Breaking Bad'deki galiba o genç olan. I take responsibility. Nefret ettiğim zaten bir kamu spotu çeşididir. Nefret ediyorum bundan. Ünlü olursam büyük ihtimal hiçbir zaman yapmayacağım bir şey bu. Bakın bir sürü oyuncu. Altta da yazmışlar zaten. Aynen öyle. Bazı oyuncuların ya da profesyonel sporcuların ya da şarkıcıların önemli insan olduğu izlenimine kapılınıyor diye bir sözü var bir düşünürün. Onu paylaşmışlar. Evet, sen kimsin? Sen aktörsün. Sen hiç kimse değilsin ki. Benden ne farkın var? Sen bir aktörsün. Ötekisi sen bir sporcusun. Sen tarihçi değilsin. Profesör değilsin. Sporcusun sen. Çok güzel basket atıyorsun. Ya da sen aktörsün. Çok güzel rol yapıyorsun. Senin özelliğin o. Sen şarkıcısın. Çok güzel şarkı söylüyorsun. Sesin çok güzel. Sesin çok güzel diye senin politik dayatmana inanmak zorunda mıyız? Bizler beyazlar olarak sorumluluk. Bu ne biliyor musun? Ben önemli bir insanım. Ben aktörüm mesela. Ben önemli bir insanım. Benim sözüm önemli. Hayır değil abi. Hayır değil. Rastgele herhangi biri çıksın, konuşsun aynı. O yüzden Ricky Gervais'in dediği doğru. Ricky Gervais konuşsun ben ona inanırım bak. Adam zeki olduğunu kanıtlamış birisi çünkü. Sen nesin? Orada bir fırsat görmüş. Bak olay bu. Orada bir fırsat görmüş. Ah demiş. Ben bu ölen zencinin ölümünün üzerinden çok güzel prim yaparım. Ne oldu yani? Ben sorumluluk kabul ediyorum. Ne oldu? Hadi siktir git o zaman hapishaneye. Hadi hepiniz siktir gidin hapishaneye. Hadi siktir gidin hapishaneye. Sorumluluğu kabul ediyor musun? O zaman o polisi çıkartın. Tamam mı? O polisi çıkartın. Hepiniz siktirin gidin hapishaneye o polisin yerine. Sorumluluğu ben alıyorum. Ya da onunla birlikte alıyorum diyorsanız o polisin yanına gidin. Hadi gidin. Gidin abi. En azından şu bakımdan ümitleniyorum. O videoya işte 800 kişi falan like basmış. En son 45 bin kişi dislike. Demek ki insanlar da bazı konularda ayıktı. Sorumluluğu üstüme alıyorum. İyi siktir git o zaman hapishaneye. Ha öyle değil. Öyle değil. Şöyle sorumluluğu üstüme alıyorum. Şimdi mesela yeni bir dizi falan çıkarsa, Netflix'te falan yeni bir dizi çıkarsa bana rol verin. O bakımdan sorumluluğu üstüme alıyorum. Tamam mı? Hani Netflix'te yeni çıkan dizide bana görev vermeniz açısından sorumluluğu öyle dedim mi yani ben de. Gerçek anlamda değil o. O anlamda değildi yani. Evet. Polise ihtiyaç var mıdır ülkede? Yok mudur? Tabii ki vardır. Maalesef, maalesef diyorum. Neden? Çünkü evet, ideal bir ortamda polise ihtiyaç olmaz. Ama gördüğünüz gibi hiçbir ortam ideal ortam değil. Hele ki itin kopuğun anarşistin hiçbir işe yaramayan yani bunlar doktor profesör falan değil. Vasıfsız eleman birçoğu. Çoğunluğu böyle insanlardan oluşan bir topluluk. Maalesef topluluklarda polise ihtiyaç var. Keşke olmasa. Maalesef orduya ihtiyaç var. Keşke olmasa. Düşünecek olsanız ordu ne kadar büyük bir israf. Para israfı, enerji israfı, insan israfı. Çok üzülüyorum ben. Orduya harcanan parayla neler neler yapılır çünkü. Ama gerekli. Neden? İnsanlık böyle çünkü. Maalesef böyle. Keşke polis gerekmese. Siz insanlığı çok yüksek bir varlık sanıyorsunuz herhalde. İnsanlık düşünebilen hayvandan hallice bir varlıktır. Hayvandan hallice varlıklarız biz. O hayvan içgüdülerimiz devam ediyor. Duruyor o hayvanlık içgüdülerimiz. Hırsızlık, tecavüz, ırkçılık, kendine olmayan düşman olma, öldürme, bir şeyi istediği zaman şiddet kullanarak onu elde etmeye çalışma. Bunların hepsi içimizde duruyor. Siz insanı ne sanıyorsunuz? Polise ihtiyaç yokmuş. Ne sanıyorsunuz siz insanı? Belki günün birinde şu yapılabilir ama. İnsanlar medeni medeni değil diye ayırt edilebilir. Bu da nasıl olacak? Tek tek bakmayacaksın. Gerek yok. Bazı şiddet suçlarını işleyen insanlar. Bunlara meyilli, şiddete meyilli olan insanlar. Mantığını, aklını içgüdülerinin üstüne çıkaramamış insanlar. Bunları alıp ayrı bir yer olacak. Oraya koyacaksın. Siz orada yaşayın. Bu kesin çözümdür demiyorum. Belki. Mesela bir ülke yapsın bunu isterim. Bir ülke yapsın bakalım ne olacak. Oraya da polis koymasın hatta. Dersin ki siz özgürce yaşayın. Bir ada böyle. Bir sürü bilim kurgu filminin konusu. Bunlar önemli arkadaşlar. Bunları bilmek önemli. Birçoğunuz gençsiniz. Gençken çok fazla tecrübe olmadığı için kolay kesin sonuçlara varabiliyor insanlar. Kolay yönlendirilebiliyor. Birçok insan mesela polisle sıkıntı yaşadığı için polisler olmasa abi hayat çok güzel olur falan sözüne inanabiliyor. Ya da bunu da duymuştum. Doğada anarşizm vardır. Doğada hükümet, devlet vesaire yoktur. Biz de insan doğası olarak bunlara ihtiyacımız yok. Evet ama doğada kanalizasyon da yok. Doğada ilaç da yok. O sizin fake doğal ilaçlar hariç. Dediğim gibi bu da bir tercih meselesi. Bazı insanlar da bu şekilde yaşamayı isteyebilir. O yüzden diyorum ya, ayıracaksın. Siz böyle mutluysanız böyle takılın abi. En azından evet, adı demokratik ülke olan ülkelerin birçoğu aslında özde demokratik değil. Ama o ülkelerdeki baskı bile karşı tarafın, yani anarşist tarafın baskısından iyidir. Burada da bu olayı görmüş oluyoruz. Türkiye'de asker doğuda çok baskı yapıyor diyenlere şöyle bir cevap verilmişti. Vatana ihanetin cezası hapis, örgüte ihanetin cezası ölüm. Yine aynı özerk bölge içinde birisi bir adamın dükkanını yakmaya çalışıyor. Adam bunu yakalıyor. Yakaladığı için polisi çağırıyor ama polis gelmiyor. Validen emir olduğu için. O adamı da mesela yakalamışlar mı, dövmüşler mi? Yani diyorum ya, insanlar bir noktadan sonra kendi adaletini sağlamaya başlar. Ve insanlar kendi adaletini sağlayınca da hiç şey falan diyemezsiniz. İşte onun silahı yoktu, hırsızdı ama kaçıyordu, elinde silah yoktu. İşte silah vardı ama ateşlemedi, bilmem ne, hayır. Ağzını burnunu dağıtırlar, belki öldürürler, kimse de hakkını arayamaz. Bu olay ilericilik değildir. Bu olay yüzlerce yıl geriye gitmektir. Evet, haftanın konuları bu kadardı arkadaşlar. Şimdi isterseniz film köşesine geçebiliriz. Hazır mıyız? 3, 2, 1, geç. İlk filmimiz günün üye tavsiyesi filmi. Erdem Yaşar isimli yaşayıcımızdan geliyor. Dogtooth. Bu filmin yönetmeni biliyorsunuz aynı zamanda üyelerimizden olan Yorgo Lanthimos Reis. Son filmi Last Kid'ti hatırlıyorsanız. Dogtooth benim bildiğim kadarıyla Lanthimos'un ilk filmi. Eğer ilk değilse de onu ünlü yapan filmdir. Yunanca bir film ve bundan sonraki filmleri Hollywood oyuncularıyla İngilizce çekildi. Filmin konusu 3 kardeş anne ve baba tarafından evin içinde tutuluyor sürekli. Bunlar ama büyümüşler, yani artık 20'li yaşlara gelmişler. Aile bunları sosyal deney gibi kendi kafalarına göre eğitiyor. Farklı cisimlere farklı kelimeler söylüyor. Tuz diyor mesela, tuz yatak demek diyor. Öyle öğretiyor. Çocuklar da işte tuza yatıyorum diyor. Mesela dışarıya çıkmalarını kesinlikle yasaklıyor. Diyor ki dışarıda çok korkunç canavarlar var. Hatta bir gün evin bahçesine bir kedi geliyor. İşte diyor, o canavarlardan bir tanesi de bu kedi. Oğlu ergenlik çağına geldiği için dışarıdan bir güvenlik görevlisi kadına para verip hayat kadını gibi kullanıyor yani. Oğluna götürüyor onu. İçeride yaşayan gençlerin hiç arkadaşı olmadığı için birçok şeyin farkında değiller. Birçok şeyi öğrenmemişler. Bu güvenlik görevlisi kadın bazı şeyleri öğrenmelerine sebep oluyor bir. İkincisi de bunların yavaş yavaş gözü açılıyor ve bazıları dışarıya gitmek istiyor. Bu konuda başarılı olacaklar mı? Onu merak ettiren, onu seyrettiğimiz bir film. IMDb puanı 10 üzerinden 8 veriyorum. Orijinallik konusunda başarılı. İnsanı düşünmeye sevk ettiren, tartışma konusu bir film. Yani böyle bir olay olsa, ki %90 vardır dünya üzerinde. Nasıl olur? Çocuklarını tamamen izole bir şekilde. Hani dışarıdan köpek aldığını bile söylemiyor. Dışarıda çünkü canavarlar var diyor baba. Dışarıdan köpek alacağını bile söylemiyor. Anneniz diyor köpek doğuracak. Bazı garip komik olaylar da yaşanıyor tabii. Çocuklar kedilerin bu kadar kötü varlıklar olduğunu bildikleri için kardeşlerden bir tanesi diğerini vuruyor. Böyle sopa gibi bir şeyleydi galiba. Baba içeriye girdiği zaman ben yapmadım diyor. Bir tane kedi girdi, sopayla kardeşime vurup geri kaçtı diyor gibi. Dogtooth dedikleri olay da köpek dişiniz çıktığı zaman ya da düştüğü zaman mı, tam alt yazıdan pek anlayamadım da, çıktığı zaman diyor galiba evden dışarıya çıkabilirsiniz. O zamana kadar çok gençsiniz diyor. Kızlardan da bir tanesi dışarıya çıkabilmek için dumbbell alıp dişine vuruyor hızlıca. Orası güzel bir sahneydi. Bir de hiç beklenmeyen bir şey. Vura vura kırmaya çalışıyor dişini. Hani dişim düşsün de çıkma hakkım olsun diye. Yorgo Lanthimos'un o donuk donuk konuşması burada da var mı? Burada da var. Çoğu noktada tamam göze batmıyor. Biliyorsunuz Yorgo Lanthimos zaten garip bir dünya yaratır. Ama şöyle bir sıkıntı var. Güvenlik görevlisi kadın da öyle konuşuyor. Diğerlerinin garip konuşması çok önemli değil. Garip insanlar çünkü, ama dışarıda yaşayan güvenlik görevlisi de o şekilde konuşunca diyorsunuz ki bu yönetmende bir sıkıntı var. Yönetmenin bir tarzı ama çok da doğru olmayan bir şey bence. Bundan sonra Lobster filminde yine aynı şekilde donuk konuşmalar var ama onda hiç sırıtmıyor mesela. Ve bence yani bu adamın 3 filmini seyrettim yanlış hatırlamıyorsam. İçlerinde en güzeli Lobster'dı gene. Çünkü tamamen garip bir dünya. Tamamen garip bir dünya olduğu için deadpan komedi ya da trajikomik denilebilecek olayların ya da kara komedi denilebilecek olayların sırıtmadığı bir dünyaydı. O film çok iyiydi bence, Lobster. Zirvesi oydu yani bence. Ondan sonra Killing of a Sacred Deer'a geldiğin zaman bu sefer tamamen normal olması gereken bir dünyada gene aynı şekilde donuk donuk konuşuyorlar. Bu sefer de diyorsun ki bu adamın bir tercihi falan değil, hep öyle konuşturtuyor. Garip yani. Gerçek kesit gibi konuşuyor insanlar. Bir de benim oyunculara laf edersiniz yeterince doğal değil diye. Normal muhabbet ediyorlar aslında. Bazı sahnelerde yeterince doğal değil hala. Yunan yapınca sanat, biz yapınca bau. Evet, orijinal bir film arkadaşlar. Lobster kadar iyi değil bence ama Killing of a Sacred Deer'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Garip film seviyorsanız hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Dogtooth, EFDB puanı 10 üzerinden 8. Sıradaki filmimiz günün indie filmi. Filmimizin adı Honeymoon. Şu şeyi biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Game of Thrones'u seyrettiyseniz orada You Know Nothing Jon Snow diyen bayan. Onun filmi. Bir çift evlendikten sonra balayı için kızın çok fazla kullanılmayan ormanın içinde böyle aile evi var. Orman evi. Cabin in the Woods yani. Biz çok fazla yaşamadığımız için o olayı çok korkunç gelmiyor ama harbiden korkunç bir olay. Kendisi bile korkunç yani. Ekstra bir şey olmasına gerek yok. Issız ormanın içindesin. Çok yakında görünen ev bile yok neredeyse. Öyle bir yerdesin düşün. Ondan sonra Skinwalker'lar, Wendigo'lar saldırır tabii. Bu filmde yok öyle bir şey ama. Spoiler değil, merak etmeyin. Burada kalmaya başladıklarında garip olayların döndüğünü keşfediyorlar. Ve bir gün, bu fragmanda var, spoiler değil. Adam karısını ormanda çıplak bir şekilde buluyor. Çamura batmış halde. Kadın ne olduğunu hatırlamadığını söylüyor. Daha sonra kadını eve getiriyorlar ve tahmin edeceğiniz üzere bazı değişik tavırlar göstermeye başlıyor kadın. Aynı zamanda çok da ıssız bir yer değil. Gene bir kasaba merkezi gibi bir yer var. Yürünebiliyor yani. Kadına ne oluyor ve tehlikedeler mi? Tehlikedelerse bunu yapanlar kimler? Bunu çözmeye çalıştığımız bir film. IMDb'de 5.7 mi ne vermişler? Ancak indie filmler 5.5-6 arası olsa bile iyi olabiliyor. Düşük bütçeli orijinal filmler olduğu için. Bu filme EFDB puanı 10 üzerinden 7 veriyorum. Bence daha yüksek vermezseniz birçoğunuz çok daha düşük verebilir. Biraz lüzumsuz uzatma var film uzunluğuna. Ancak germesi iyi, merak ettirmesi iyi. Çok süper bir yere bağlamıyor. Yani fragmandan bile aşağı yukarı tahmin edebileceğiniz bir şey aslında. Sonuç olarak klasik, tek başına seyredilecek. Ben o tür filmleri seviyorum. Tek başına kulaklığı takıp karanlıkta seyredilebilecek kafa dağıtma filmlerinden bir tanesi. O tür film seviyorsanız siz de tavsiye ederim. Honeymoon, EFDB puanı 10 üzerinden 7. Sıradaki filmimiz günün müzikal filmi. 1935 yapımı olan Top Hat. 1935. Büyük ihtimalle anneniz babanız doğmamıştı o sırada. Siyah beyaz bir film. Filmin esas özelliği, Green Mile filminde John Coffey ölmeden önce son bir kez film seyretmek istiyorum demişti, hatırlıyorsunuz. Seyredip mutlu olduğu film. Spielberg biliyor herkesi ağlatmasını. Damara basmayı iyi biliyor. Filmin konusu, başroldeki abimiz tap dansçı aynı zamanda. Aynı zamanda normal dansçı. Şarkı söylüyor falan. Hepsini yapıyor. Tap dans provası yaparken aşağıdaki kadın rahatsız oluyor. Ve bu şekilde tanışıyorlar. Sonra tabii müzikal bazı olaylar yaşandıktan sonra birlikte oluyorlar. Ancak tabii film olması gerektiği için, biraz da drama olması gerektiği için bir yanlış anlaşılma sonucu kadın adamı evli sanıyor. Bunun üzerinden de yanlış anlaşılma komedisi biraz yapmışlar. O da komik aslında. Bir arkadaşı var bu kadının. Yine kendisi de kadın. Arkadaşının kocası sanıyor bu adamı. Ancak arkadaşının kocası başka birisi. Ve tabii sürekli tesadüfi olaylar yaşanıyor. Hiçbir zaman anlayamıyor, öğrenemiyor filmin en sonuna kadar. Konu bu. Zaten tahmin edeceğiniz gibi çok derinlemesine bir konu olmasına gerek yok. Önemli olan müzikler ve danslar. Antika filmlere puan vermem doğru olmaz ama bu filme 10 üzerinden 8 verebilirim. Bundan önce Robin and the Seven Hoods diye bir müzikal seyretmiştim. Frank Sinatra'nın falan olduğu. Güzel sahneleri var diye seyretmiştim ama filmin çoğu sıkıcı çıktı. Bu film öyle değil. Dans olan sahneleri güzel, uğraşılmış. Adam da yetenekli bir adam. O yüzden müzikal seyretmek istiyorsanız ya da işte annenize babanıza falan eski müzikal seyrettirmek istiyorsanız bunu da sıraya koyabilirsiniz. Tabii ki bir Singing in the Rain değil. Singing in the Rain müthiş. O efsane yani. Bakalım, göreceğiz. Şimdi müzikal serimiz olduğu için Singing in the Rain'i geçebilecek bir müzikal bulacak mıyız? Söylemeyin, spoiler olmasın. Geçelim son filmimize. Son filmimiz günün klasik filmi Natural Born Killers. Oliver Stone imzalı bir film. Oliver Stone ilginç bir adam. Aktivist takılan bir adam. Platoon filmi bayağı iyiydi. O Gece Yarısı Ekspresi'nin de yapımcılığını mı yapmış, yönetmenliğini mi yapmış gene? Sonra çıkıp özür dilemiş falan, abarttık galiba diye. İstediğin kadar özür dile. İngilizlerde nedense hala o takıntı var. Çok yeni filmlerde bile var yani. Hala şey diyor. Senin yüzünden günümü bir Türk hapishanesinde geçirmek zorunda kaldım. Hala öyle filmler var yani. Hapishane değil, nezaretti. Türk diyorum sana. Ciddi var böyle filmler. Neydi o filmin adı? As Above So Below mu? Öyle salak bir adı var. Her neyse. Natural Born Killers konusunu daha önceden de biliyordum. Ancak filmi seyrettiğim zaman tahmin ettiğimden farklı bir film çıktı. Bir çift araçlarıyla gezerek yolda gördüklerini öldürüyorlar. Crime spree dedikleri. Suç turuna çıkıyorlar yani. Polisler de bunları yakalamaya çalışıyor. Bunun haricinde ne söylersem spoiler olacak. Bu arkadaşların, bu ikilinin başına neler geldiğini gördüğümüz, yakalanacaklar mı, yakalanmayacaklar mı, en sonunda ne olacak, bunu seyrettiğimiz bir film. IMDb puanı 10 üzerinden 8.25 veriyorum. İlginç noktaları var bu filmin. Onlara değinmek istiyorum. Birincisi, tarzı değişik. Yazarı Tarantino bu arada. Değişik tarz bazen insanı yorabiliyor. Bazen müzik klibi gibi oluyor çünkü. Bazen siyah beyaza bağlıyor. Bazen ne bileyim frame rate'i düşürüyorlar falan. Çoğu zaman geniş açı lensle adamları yakından çekmişler. Balık gözü gibi gözünüyor adamların yüzü. Ve karakterler karikatürize edilmiş, abartılmış. Yani kötüler de abartılmış kötü. Polisler de abartılmış kötü polis. Cezaevi müdürü de abartılmış bir karakter. Medyada bu tür şiddet olaylarını gösterip buradan nemalanan Robert Downey Jr. reis. O zamanlar harbiden Junior'mış. O da yine karikatürize bir karakter. Film normal değil de zaten klip gibi olduğu için çok batmıyor bunlar. Ancak şu söylediğim olay, şu söylediğim tarz size bir filmi anımsattı mı? Bu filmi görür görmez hemen durdurup çıktığı seneye bir daha baktım. 1994. By A'nin çıktığı seneye baktım. 1995. Nasıl nokta atışı biliyorum. Aa, ben biliyorum bu işi ya. Ben biliyorum bu işi. Kendimi övdüm. Helal olsun bana dedim. Nasıl yakaladım? By A'nin o acayip tarzı, yani karakterlerin karikatürize abartı olduğu, geniş açı lensle çok yakından çekim var falan yapıldığı, o tarz Sinan Çetin tarzı diyorduk ya, Sinan Çetin tarzı değilmiş o. Natural Born Killers tarzıymış. Oradan alınıyor. Tabii o zamanlar internet yok. Bizim gibi bunu söyleyecek insan da yok. O tarzı almış, kendisi kullanmış kendi filminde. Konu farklı tabii Natural Born Killers'dan. Kendi istediği mesajları veriyor tabii Sinan Çetin abi. İşte sisteme karşıyız bilmem ne. Biliyorsunuz çok sisteme karşı bir adam. Belli oluyor sisteme nasıl karşı olduğu. Vay be abi, old media dedikleri bu işte. Sosyal medyaya da çok sallıyoruz ya da YouTube'a da çok sallıyoruz ama bunlar yokken Sinan Çetin gibi adamlar suyun başını tuttukları için, televizyon ne derse o doğru olduğu için, bunun gibi adamlar çok büyük, çok önemli yönetmen sayılıyordu. Şimdi filmleri 1.5, 2.1. Çok ilginç bir şekilde Bay A ile ilgili çok fazla yorum okudum. Kimse buna dikkat etmemiş. Tarz direkt buradan yani. Natural Born Killers'dan. Ha, neden birini seviyorum birini sevmiyorum? Çünkü buradaki adamlar yapmış. Buradaki adamlar elini korkak alıştırmamış. Bu aradaki adamlar çekmesini de biliyor yani. Herkes ben yüzüne makyaj yapınca Avrupalı olsaydı bu şeyler olur ya. İzmir'de yürürken görürsünüz. Etekler aşırı mini. Yüzlerde inanılmaz bir makyaj var. Palyaço makyajı gibi. Hah dersiniz, bunlar dışarıdan gelmiş. Kırsaldan gelmişler. İzmir'e geldik artık biz özgürüz diye. İzmirli gözükmemiz lazım. İşin ilginç yanı gene o kırsalda yaşayanlar bu kızları gösterip aha işte İzmir'in kaşarları diyorlar. İkiniz aynı yerdensiniz lan. İkiniz aynı yerdensiniz. Buraya gelince bir hal oluyor ama. Bay A de işte bak, ben Hollywood filminin tarzını koydum kendime. Bir de içinde sevişme sahneleri, cesur sahneler falan koydum. Ben şimdi batılı filmim artık. Batılı film oldum ben. Bak yüzümdeki makyaja. Bak her tarafım makyaj. Al artık batılıyım ben. Filmde gördüğüm ikinci güzel bir olay. Kızın o hale nasıl geldiğini anlatmak için geçmişini seyrederken, normalde flashbackler böyle siyah beyaz falan olur ya, bunu direkt sitcom gibi yapmışlar. Gerçekten çok orijinal bir düşünce. Ve yeni filmlere baktığımız zaman hiçbir orijinallik yok artık. Hiçbir orijinallik yok. Homojen filmler. Hiçbir orijinallik yok. Ama 80'lere 90'lara bakıyorsun, insanlar orijinal olmak için yarışıyor birbiriyle. Oyunlarda da o geçerli. 80'lerin 90'ların oyunlarına bakıyorsun, imkan sınırlı olduğu için konsept olarak mümkün olduğu kadar orijinal, mümkün olduğu kadar değişik konseptler bulmaya çalışıyor insanlar. Şu an bakıyorsun belirli 3-4 tane çeşit var. Indie oyunlar kurtarıyor yani. Onun haricinde 3-4 tane oyun çeşidi var. Sadece o sahne için bile, çünkü çok kısa bir sahne değil, o sahne için bile seyredilir. Çünkü şöyle düşünün, sitcom seyrediyor gibisiniz. Böyle işte ana karakter gelince ooo diye tezahürat efekti. Espri komiklik olduğu zaman gülme efekti falan. Tabii renkler falan da değişiyor ona göre. Çekim renkleri falan da farklı. Çekimler de değişiyor yani. Sitcom'a bağlıyor. Ama kızın evde yaşadıkları tabii çok karanlık şeyler. Babası taciz ediyor kızı. Tecavüz ediyor hatta. Göstermiyorlar ama Kızı bir yandan avuçlarken bir yandan da yukarıya git. Şimdi sana sıra gelecek diyor. Ondan önce zaten bayağı küfrediyor, dövüyor falan. Sonra işte kızın küçük kardeşi var. Aslında o kızın çocuğuymuş. Küçük kardeş onu öğreniyor. Yani küçük kardeş değilmiş aslında. Tarantino yaratıcılığının zirvede olduğu dönemler. Kaliteli bir film arkadaşlar. Film sever biriyseniz bence kaçırmayın. Çünkü gerçekten orijinal, değişik bir film. Sırf orijinalliğinden dolayı bile seyretmeye değer bence. EFDB puanı 10 üzerinden 8.25. Evet, böylelikle filmler de bitti. Podcast de bitti. Ben de bittim. Adresimiz efayda.com. Kirli12 Network'teki diğer kanallar için efayda.com/kirli12. Instagram'ımız efaydalofficial. Facebook grubumuz efayda.com/group. Ve her zaman olduğu gibi destek olmak için, sorularını okutma şansı yakalamak için, film tavsiye etme şansı yakalamak için ve podcastlerle videolara erken erişim sağlamak için efaydal.com/destek. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Haftaya görüşürüz. Gece pencereden içeri girip gençleri sopayla döven Dogtooth kedisine emanet olun.